2, 3, herkese merhabalar, sevgiler, Tottiler, Messi'lerin, 301. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Fritz Hocam, geçmiş olsun, ne habersiniz?
Ya abi iyiyim. Sizler ne yapıyorsunuz?
İyi, vallahi meraklandık seni. Uzakta olunca, İstanbul'da olsan hemen gelir bir çorba kaynatırdık.
Abi sakın gelmeyin derdim. Çünkü mal gibi yatıyorum yani. Aşırı sıkıcı bir hayat benim yanımda durmak. Sen bayağı şeyi kapmışsın ya şifayı. Abi ne zaman üşüttüm onu anlamıyorum. Yani mideyi çok kötü üşütmüşüm da. İşte yani soğuk yemedim bir şey yok. Anlamadım. Bilmiyorum yani derbi vurdu diyelim. Gerçi
Yok ya,
derbi
hiç
öncesinden
vurmaz.
hastaydım ama.
Kıyıcı hocam, siz ne habersiniz?
İyidir abi. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Mevzu bahis konunun psikolojisinden dün akşam itibariyle, dün gece itibariyle ufak ufak çıktık. Arada aklımıza gelse de biliyorum bu yayını dinleyen Fenerbahçeliler de oldukça fazla olacak. Özellikle bu hafta.
Hepsini tebrik ederiz.
Tebrik ederiz. Tabii ki nanik
Bir tek
yapmakta da
tribünde
haklılar.
yapmayacağız yani. Beyler daha bir hafta var. Bu normal bir maçtı falan. Hani o kısımlara geliriz ama önce Aynen.
bir duyguları atalım. Yani o
Aynen.
yüzden eğer sırf o yüzden dinleyen Fenerli varsa normalde dinlemeyip sırf o sebeple dinleyen Fenerli varsa aradıklarını bulacaklar. Şimdi yalana dolana role girmeyeceğiz yani.
Tabii bu akşam
Kesinlikle.
nasıl bu programın 2 yıllık son 2 yıllık serüveninde Okan Buruk övüyorsak Okan Buruk'la ilgili gerekli eleştirilerimizi dozajında yapmış bulunacağız.
Ondan önce de şeyi analım. Metin hocamızı kaybetmişiz. Ben hiç görmemiştim kendisini. Hani yolda görsem tanımayacak kadar. Yüzünü de görmemiştim. Ama kendisiyle ilgili çok şey duymuştuk. Hep iyi şeyler duymuştuk. Galatasaray'ın kıdemli scout'u. Metin hocamızı kaybetmişiz elim bir hastalık sonucu. Hem sevenlerinin yani büyüklerin hem de ailesinin başları sağ olsun.
Allah rahmet eylesin.
Allah
Allah rahmet
rahmet
eylesin.
eylesin diyelim. Menümüzü de verelim derdi menümüz. Bir
Tamam.
vakit kalırsa soruları cevaplayacağız. Bir sürü soru gelmiş, şaşırdım ve sorularda çok az koyduk mu var? Hiç yok hatta. Onlar şu an dinliyorlar sağ olsunlar muhtemelen. Ve düşme potasına da vakit kalırsa bakacağız. Abi haftanın en önemli maçıyla başlayalım. İki yani neredeyse iki kıtayı birden etkileyecek çok zorlu maçla. Fritz hocam, Çorum Bodrum 1-1. Nasıl buldunuz skoru? Öyle girelim der
Abi Çorum 10 kişi kaldıktan sonra izledim. Osman Hacı Pedro Brazao ikilisi yine beni benden aldı. Bodrum kadrosuna hakimim FM'den.
mi?
İzledim bu
Evet.
arada cidden izledim ya. Abi bak ya derbiye geleceğiz de lafı uzatmak için söylemiyorum. Aklıma geldiği için söyleyeceğim. Ya hastalıktan geberiyorum. Daha Fener Galatasaray maçı başlamadı. Saatler var. Kendimi iyi olduğumu zannettiğim bir saat var, tamam mı? O bir saatte açtım Lecce Udinese maçı izledim ya.
Abi
Abi
seni çok
niye
korktum.
yapıyorum kendime bunu?
Benim de derbi öyle bir zamana denk geldi ki şimdi kanal kuracağız ve ben her şeyi odaya taşıdım. Ama gaza geldim. Hani beni biliyorsunuz zaten bir şeyle çok heveslendiğim zaman hem sizin kafanızı ütülüyorum hem de şey yapıyorum. Yani 3 olacak, 3'ün yeteceği bir şeyi 10 çabalıyorum saçma sapan. İşgüzarlık var biraz. PlayStation'ımı taşıdım, Xbox'ı taşıdım, her şeyi taşıdım. Bir, bu odada sağlıklı bir internet yok. Telefondan bağlanıyorum hala. İkincisi, benim monitörüm yok. Ekran yok oynayacak. Ulan en güzel tarafı PlayStation'da yokken derbi şeyine yakalandım. Yürüyüşlere başladım. Aydınlattı beni. Çağlar Soyuncu'nun golü. Artık daha sağlıklı bir bireyim. Kıyıcı hocam, siz dün yayındaydınız. Biraz dinledik. O yüzden Fritz hocayla bir hissi bir başlayalım. Sonra sizle analizi sentezli devam edelim.
Abi 3-4 başlıkta kafamın içinde 3-4 başlık
Tabii
var.
tabii abi zaten direkt Chris uzun uzun konuşsun.
Abi ben de mümkün olduğunca kısa konuşmayı deneyeceğim bakalım becerebileceğim mi de. Çünkü
Beyler tek
aslında
konumuz bu. Bak 3 dakikada biter top.
abi en baştan girmek lazım. Çok net tarihsel bir maç yani. Hani özellikle kullanıyorum bu kelimeyi çünkü geçen sene Beşiktaş hiç iddiası olmayan ligde 10 kişiyi 1-0'dan 4-1'e getirdiği maçı açılışta öyle konuştuk diye hatırlıyorum. Çok net, çünkü tanık olmadığımız bir performans. Hani rakibin de çok fazla artık bir şey, ilk yarıda Fener iyiydi falan da ikinci yarıda bir kişi üstün oynayıp skor üstünlüğü elindeyken o kadar dağılan takım çok görmemiştim. Ben de böyle o psikolojik üstünlük zırvaları diyeceğim artık. Zırvalarıyla bu kadar bir sezonu geçirmiş. Hele son iki ayı bunlarla geçirmiş. Karşıda rakip Mourinho gündemleri falanlar filanlar, başkanlık seçimleri, teknik direktörü her hafta kendi takımının yorumcuları tarafından hakaret üstüne hakaret yerken böyle bir performans, ben yani tarihi bir maç ya da destansı bir performans diye açıklarım. Hani maç 11'e 11 iken de aynı şeyi izledik. 11'e 10 olduktan sonra da aynı şeyi izledik. Hani şey kısmına çok girmek istemiyorum. Galatasaray, İsmail Kartal planı net şekilde zaten tuttuğunu herkes biliyor. Galatasaray'ın topla çıkamaması, geçen sene yürüyüşünü başlatan Beşiktaş maçında benim eleştirmeye başladığım, yani Şenol Güneş geleli 2 hafta olmuş Beşiktaş organize bir önde baskı değil, can havliyle bir 10 dakika önde baskı yaptı ve Galatasaray topla çıkamadı. Zamanla bunlar çözülmeli derken geldiğimiz noktada hala azıcık savunmasını öne çıkarıp Galatasaray'ın o kendi ceza sahasına yaklaşmadan topla oynadığı zaman ne yapacağını görmeyi deneyen, kanattaki oyuncularını merkeze atıp orada ekstra efor isteyen takımlara karşı döndü dolaştı. Sezonun belki de falan değil, en kritik maçında yapamadı. Yine yapamadı. Bunu gördük. Ek olarak söyleyeceğim. Hadi olmadı. Abi 45 ya. Yani Alanya maçında niye övdük? Heh dedik, sonunda bir teknik direktör geldi. 45'te çok net bir oyunu değiştiren oyuncu değişikliği yaptı. 45 oldu, bir şey yok falan filan. Bunlar zaten artık herkesin ezberlediği konular. Ama duygu tarafında hani ben şöyle bakıyorum. Yani şampiyonluk tabii ki bütün sezonu bunun için oynuyorsun. Ama bütün sezonu taraftar olarak da bir hikayeyi yaşamak için izliyorsun. Hele böyle aşırı gönülden bağlıysan, sempatizan düzeyinde değil de bizim dinleyicilerimizin çoğunluğunun olduğu gibi hafta hafta rakiplerin dahil her maçı, her yorumu izleyerek, dinleyerek bu ligi yaşayan bir insansan, bu ligi böyle bir maç için oynuyorsun abi. Yani hiç lamacım yok, sonunda şampiyon oldum, o yüzden bu maç asla önemli değil. Hayır, önemli. Şampiyonluk en az bunun kadar önemli. Ama bu maç değersizleştirilecek o anlamda benim gözümde bir maç değil. Yani şuradan sorayım abi herkese. Şimdi Galatasaray bu sene bir tane maç kaybetti. Hatay maçı. Muhtemelen hani aşırı Galatasaraylılar o gece futbol programı izlememiştir. Kapatmıştır. Ama ertesi gün hayatına, normalde o gün pazartesi günü kaç tane futbol programı izliyorsa onları izlemeye devam etmiştir değil mi? Twitter'a girmiştir. Bütün muhabbetlere katılmıştır. Ama bu öyle bir maç ki ben tahmin ediyorum ki herkes pazar kapattı, pazartesi kapattı. Pazartesi gecesi belki başladı tekrar Twitter açmaya. Yine futbol programı falan izlediğini düşünmüyorum kimsenin hala. Bu etkisi böyle olan bir maç. Çünkü Galatasaray'ın yaşamadığı türden bir acı. Galatasaray uzun zamandır kötü sezon geçirir. Kötü sezon geçirdiğinde beklentisi olmaz. O yüzden yaşadığı acının da büyüklüğü çok fazla büyük olmazdı. Bu en azından 2006'dan beri Fenerbahçe'nin çok sık yaşadığı, böyle bir derbi maçı olarak söylemiyorum ama lig finalleri anlamında, lig finallerinde böyle performanslar anlamında Galatasaraylılar ilk kez yaşadığı için de biraz da onun abandone olması var. Ama ben hep söylüyorum abi, eğer bu takımlara gerçekten sevdalıysak, samimi bir sevdaysa bu, bu Galatasaray'ın sadece başarı üzerinden tanımlanan ve bunun da artık norm haline getirilmiş, abi biz işler kötü oldu mu onu asarız, bunu keseriz, bunun doğru olduğu, dozajında yapıldığında doğru olduğu bir gerçek. Ama işte böyle anlarda da bence taraftarlığı da büyüten, o kulübü de büyütecek olan şey o acıyı doğru yaşamak. Yani şu ana kadar gördüğüm kadarıyla sıcağı sıcağına verilen tepkiler dahil dozajını aşan şeyler muhakkak olmuştur ama bence doğru yaşanıyor. Ama ben şeye girilmemesi taraftarıyım. İşte o 2010'ların işte 2005'ler, 2010'lar hep şeyle geçti ya. Küçük takımlar yendikleri büyük takımlarla. O saçmalık. O Galatasaray kendini bununla kandırdığı için bir türlü Kadıköy galibiyeti gelmedi. Buna inanıyorum ben. Fenerbahçe'de mesela şu şampiyonluğun gelmemesini artık o kadar zaman geçtikten sonra saçma sapan yerlere bağladığı için kendini kandırıyor ve belki şampiyon olamamasının bu kadar senedir sebeplerinden biri o. Galatasaraylılar da bence kendini ama bu önemli bir maç değildi biz kupamıza bakarız deyip kandırmamaları. Çünkü yani sezonu biz 3-4 tane şey için oynuyoruz. Bir Avrupa'da nereye gideceğiz onu görmek. Bir şampiyon olmak tabii ki tepede bu var. Bir Fenerbahçe'yi Beşiktaş'ı yenmek için oynuyor yani Galatasaray. Ve sen şampiyonluk kutlayacağın bir maça ilk kez çıkıyorsun. Sen şampiyonluğu kutlayıp geçen sene çıktığın, 2013'te çıktığın Fenerbahçe 2007'de şampiyon olup geldi sana falan. Bunlar oldu. Ama kazanıp şampiyon olacağın iki tane maç oynandı. Biri 2012 süper final. Kendi evinde ilk kez böyle bir şey oynuyorsun. Bunun yıkımı büyük bir yıkım. Bunun fazlasını da artık sezon sonunda konuşacağız. Sezonun finaline göre konuşacağız.
Ben senin dediklerine tamamen katılıp şöyle ekleyeyim. Bu sene ligde belirleyici maç sayısı azdı. Mesela eskiden şu olurdu. Bir Adana deplasmanına giderdin ya da bir Bursa deplasmanına giderdin. Ya da atıyorum Başakşehir gelirdi bir planla Abdullah abicim deve dişi gibi takımı. Onlara karşı kendini test ederdi. Bu sene takımların hemen hemen tamamı, yani Çağdaş Hoca iki aydır toparladı. O da bize denk gelmedi. Trabzon iyi değil. Beşiktaş zaten ayrıca konuşacağız. Beşiktaş hiç iyi değil. Yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ve ligin kalan takımları böyle deve dişi bir iki deplasman yok. Bunu zor alırsın dediğim bir Alanya vardı. Alanya'da Fatih Tekke geldiğinde bitik durumda. Yani o Alanya eski senelerin hiç korkulmayacak takımları seviyesindeydi. Dolayısıyla sizin oyuncular olarak performansınızı değerlendirecek maç sayısı 6 tane Şampiyonlar Ligi, 4 tane, 2 hadi 3 tane de lig. Bir tane çok sert geri dönüş yaparsın falan. UEFA'da zaten Sparta Prag maçlarında özellikle deplasmandakinde çivriyi yedin. Bir yani mesela Icardi'den vereyim örneği. Icardi en sevdiğim oyuncu. 2 tane forması var. Ama Icardi'nin ulan ne büyük santrfordan Reyman Ay'dan 4 tane atmışsın. 20 katı para alıyorsun. Kardeşime geçmesi çok kolay olur Galatasaray. Ve ben bu derbinin Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da yazını inanılmaz değiştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe Ali Koç seçilmeseydi, bence büyük ihtimal seçilecek, Aziz Yıldırım dönemi en az 5 tane kafa oyuncu değiştirecekti. Değiştirmem diyor ama Ali Koç da değiştirmeyeceğim diyordu. Bütün takımı değiştirmeden önce. Çünkü Mourinho'lar vesaireler bir hoca gelecekti. O hoca bildiğini oynatmadan, getiren menajerin oyuncularını da getirmeden bu büyük hocalar, büyük markalar, onlar kurum. Şu an Fenerbahçe gerçekten düzgün bir yaz dönemi geçirecek. Az stresli geçirdi. Ama Galatasaray öyle değil. Galatasaray'da bence Kıyıcı hocam oradan atayım pası. Galatasaray'da seneyi 11'de Köyünü gördüğünde rahat etmeyecek bence taraftar. 11'de Kerem'i gördüğünde de rahat etmeyecek. 11'de dünkü bence sezonun oyuncusu seçilecek ama tek alternatif Mertens'i görürse de rahat etmeyecek. Yani en az ilk 11'de 3-4 oyuncunun net upgrade'ini isteyecek ve Galatasaray yaza transfer döneminde daha baskılı başlayacak. Yani bu sene önümüzdeki pazar günü bir saçmalık olmazsa, çünkü iki maçta 0 puanlı şampiyonluk verirsen o talihsizlik değil, saçmalıktır hele Galatasaray'sa. Öyle bir saçmalık olursa, olmasa bile, şampiyon olursa bile Galatasaray, ben çok taşın yerinden oynayacağını düşünüyorum. Bu kulübedeki 30 milyon euronun falan hesabının sorulacağını düşünüyorum. Ama Okan Hoca'yla da ilgili tabii ki eleştiri yapılması gereken yerler var. Ben hem 11 seçimini hem oyun seçimini hem değişiklikleri sıkıntılı buldum. Kıyıcı hocam, sizden de o tarz bir analiz alalım. Tölüksü hocayla paslaşa paslaşa gidelim.
Abi ikinizin de girizgah yaparak söylediklerine genellikle katılıyorum. Yani şu ana kadar Okan Buruk Galatasaray kariyerinin en kötü maçını oynadı. Yani yenildiği maçlar bir yana, kazanıp da kötü oynadığı maçlar da oldu tabii ki. Ama bu zaten benim şu dakika itibariyle söz hakkını alıp da yapacağım eleştiriler bu maç üzerinde Okan Buruk'a, yani Okan Buruk hocaya dair belki de ilk defa bu kadar sert tonda olacak. Zaten benim kabul edemediğim şey yenilgi falan değil abi. Benim kabul edemediğim şey Galatasaray futbol takımının, Galatasaray teknik ekibinin bu maça dair, bu özel kutlama partisi demeyeyim, gala demeyeyim ama şampiyonluk maçını böyle oynaması. Yani bu performansla oynaması. Yenilmek hiç önemli değil. Galatasaray'ın Fenerbahçe yenilgileri çok oldu. Johnson'un da işte bizim çocukluğumuzda yaşanan yenilgi oldu. Cagney'in atıp iptal olan sonra Crespo'nun attığı gol oldu. Orada bir de 4-5 tane pozisyonun vardı, atamadın. Bir sürü işte Kim Min-jae engelledi Van Aanholt'un topunu. Bir sürü böyle gözümün önüne instantane geliyor. Ama benim kabul edemediğim şey takımın kimlik koyamaması. Takımın bir hafta boyunca bu maça kafa olarak konsantre olamaması. Takımın hiçbir şekilde Fenerbahçe'nin 10-11'e 11, 10'a 11 sahada olduğu görüntüye atletizm, kararlılık, baskı, takımdaşlık hiçbir şekilde buna yanıt verememesi. O 3 puan önemli değil. Kaybedersin. Zaten 6 puan farkı bu yüzden yaptın. Bugünler için yaptın. Ama bir mücadele, bir kenarda teknik ekip. Okan Hoca bu maçta Galatasaray ceketini 100 maçtır, 120 maçtır taşıdığı ceketi üstünde taşıyamadı. Ha, bunun nedenleri var mı? Sadece Okan Hoca'ya yazar mı? Saha içindeki bütün problemler Okan Hoca'ya yazar. Yani %75 Okan Buruk, %25 futbolcular. Ama şunu da söylemek lazım. Filiz'in bahsettiği noktaya geleceğim. Camia olarak Galatasaray futbol takımının sosyal medyadaki, biz de dahil olmak üzere söylüyorum bunu, kendimi de ayırmıyorum, soyutlamamış biçimde, Galatasaray futbol takımının taraftarı, maça giden taraftarı, tweet atan, arkadaş çevresinde bunun muhabbetini yapan, futbolculara sosyal medyada yazan, berberde futbolcuyu gören, kasapta futbolcuyu gören, işte AVM'de futbolcuyu gören, bir hafta boyunca biz laylaylom işlerle uğraşmışız. Ödül pereniymiş, Kemerburgaz'mış, Karagümrük maçından sonra 3 gün izinmiş, 2,5 gün izinmiş, gündüz antrenmanını, akşam antrenmanını almakmış. Yani biz rakibimizi kafa olarak ciddiye almamışız abi. Rehavete girmişiz. Sahadaki fiziksel, psikolojik ezilmenin, 10 kişilik takıma fiziksel, psikolojik ezilmenin, topa ayağını koyamamanın, mücadele gücünün bu kadar noksan olmasının tek nedeni fazla özgüven, yüksek dozda kibir, futbolcularda da bu vardı. Yüksek dozda kibir ve hiçbir zaman hani o takım yapabildiği kas hafızası, ezber olan şeylerin hiçbirini yapamadı. Bırak baskıyı, topla çıkışları, direkt dikine oyunu, hiçbir şey yapamadı ya. Yani sanki ilk defa futbol maçına çıkıyormuş gibi bir 11'lik, 11 kişilik bir topluluk izledik. Bunu mental olarak, mental ayarlamasını yapacak kişi de Okan Hoca'dır. Sonra tabii ki bazı futbolculardır. Kerem Demirbay, sen kendini Toni Kroos falan zannetmeye başladın herhalde. Orta sahada topukla pas vermeler falan yani. Ya bir dakika, bir Galatasaray burası ya. Bir Galatasaray yani. Övüyorsak övüyoruz yani. Uzaktan Rize'ye attığın golde övüyorsak burada da söyleyeceğiz yani. Hayırdır, sen topukla orta sahada etrafında 3 tane yamyam Fenerli var. Ağzına kadar basıyorlar senin. Topukla top kaptırmalar falan. Mert Hakan yanında işte Szymański geliyor. Fred zaten tek başına, Torreira'ya tek başına hepsiyle boğuştu yani. Bir tek ayakta Torreira kaldı, onu da tenzih edeyim. Bir tek Torreira'yı gördük yani mücadele. Icardi 7,5 kilometre koşu, 4,5 kilometresi yürüme mesafesi. Oynayasın yoksun hocam ben kötüyüm de ya, bir kişi eksik oynatma yani. Yoksa dersin ki hocam ben bugün kendimi hissetmiyorum, beni yedek başlasan olur mu? Konuşulabilir şeyler. Böyle oynayacaksan bunu söyle kardeşim. Böyle performans vereceksen de ki ben bugün iyi değilim, katkı veremeyeceğim takıma. İşte bir şeyler uydurulur yani. Hafif adres sakatlığı vardı falan. Böyle oynayacaksan baştan bilelim yani. Hoca da bilsin yani. Hocayı da zor durumda bırakma. Hakim Ziye Bir tane terste çalım atamadın Ferdi'ye. Bir tane. Hani o ben şeyleri yemem. Mert Hakan orta yaparken gülmüş, küçümsemiş falan. Onlar sosyal medya şovları. Zaten sosyal medya şovlarını bir hafta boyunca yapmışsınız. Hani bir tek canını dişine takan Torreira vardı abi. Okan Ocak, oyun diziliminde Abdülkerim hata yaptı Marco'ya. Evet doğru. Ne oldu hocam şimdi? Davinson Sanchez iki tane aynı ayaklı, sağ ayaklı stoper. Oyun kurulamadı. Batshuayi ağzına kadar bastı. Hadi 11'e böyle başlattın. Bazen sosyal medya etkisinde inanılmaz kaldığını da düşünmeye başladım. Davinson Sanchez, Nelson tandemi Sparta Prag maçında patladı. O da kafa maçtı. Birinci maç. 3-2 biten Galatasaray'ın turu esas kaybettiği maç. Orada patladı. Değiştir hocam. Abdülkerim al. Oyun kurulumunda bari katkısı olsun. Demirbay zaten sahada yok. Torreira, Fred de Muras'ın maçın başından beri Ciku oyundayken Ciku'yla Muras'ın. Jimanski geliyor asimetrik. Onunla Muras'ın. Mert Hakan'la Muras'ın. Ki Mert Hakan da iyi maç oynadı. İşin tesadüf durumu. Şimdi Batshuayi geliyor ağzına kadar basıyor. Oyun kurulamıyor. Köln zaten Galatasaray'ın seviyesinde bir sol bek değil. O performansı veren bir oyuncu değil. Köln eli ayağına dolanıyor. Yediğimiz golde olduğu gibi topu uzaklaştırırken. Direkt Muslera'nın hatası var ama Köln'ün de hatası var. Durduğu yer. Pozisyon alma bilgisi. Şimdi hal böyle olunca Galatasaray 8 kişiyle hani 8 kişiyle oynuyor. Icardi, Kerem Demirbay, Ziye. Bir de oyuncuların, sahanın içindeki oyuncuların demin sonuçta demin anlattığım palyatif problemlerini eklersen 7 kişiyle 6 kişiyle oynuyorsun. Bir tane Barış Alper'in pozisyonu var. Başka da pozisyonun yok. Kafa vuruşu. Okan Hoca'nın bile aklına gelmiyor basın toplantısına. 12 dakika bugün izlerim. Barış Alper'in pozisyonunu söylüyor. Şimdi hal böyle olunca Fenerbahçe 10 kişiyle 9 kişiyle Galatasaray seni yener. Sen maça girememişsin ki. Sen camia olarak Fener teknik ekiple oyuncu grubu bu maça şey görmüş ya, bitsin de partileyelim. Hani Angarya. Bitsin de atıyorum. Akşam kulübe gidelim, eğlenelim.
İçimize giydiğimiz tişörtleri çıkaralım.
Ha, tişörtleri çıkaralım. Kupa turu atalım falan. Oynamadan olmuyor. Bak bu oyun abi işte böyle. Bunlar da elit seviyede oynayan futbolcular. Dürük son dürük çalmadan bu işin rengi belli olmuyor abi işte. Yani bu ruh haliyle zaten bak şunu da anlıyorum. Taraftar istediği şeyi yapabilir. 6 puan. Taraftar yapıyor diye futbolcular bu ruh haline giremez. Bunu camiayı yönetecek. Hani bir futbol şube eskilerin hani söyleyeyim. 2006'nın Adnan Polat'ı. Veya geçen senenin Erden Timur'u. Ondan önceki yılların Abdurrahim Albayrak'ı. Lüçeskul sezonların. Hani o profilde biri de olmadığı için buradaki boşluktan Fenerbahçe mental, teknik, taktik, maçı hazırlanma, maç öncesi video almaya kadar. Fenerbahçe'nin maç öncesi video alması Trabzonspor gibi değildir. Bu kadar video alacağını ben görmedim bir derbide. O kadar maç oynadılar ama buraya kadar gelirken hazırlanmışlar. Zaten hafta içi bir de şu var. Camia zaten Mourinho rüzgarıyla bir motive olmuş. Bu maçta bir motive var yani. İsmail Kartal bile adam görevde kalmayacağını biliyor. O bile motive olmuş. Yani ben buradan giderken en azından bu maçı kaybetmeyeceğim kardeşim bunları. Kazanacağım. Son maça bakacağız. Son maça bırakacağım. Hani burada partilettirmeyeceğim bunlara. Parti yapmalarına izin vermeyeceğim. Motivasyonu kendi içinde yaratmış adam. Ama Galatasaray'da öyle bir motive yok. Yani ayakların bu kadar gidememesi, ayakta taş varmış, ayağa da taş bağlanmış gibi oynamasının abi izahı yok. Buradaki boşluk yönetim, yukarıdan yönetim bazlı. Hadi yönetimin kapattığı yerleri Okan Hoca onarıyordu. Sezon içinde transfer, işte Kaan Ayhan'ı merkeze koyalım, 8 numara yok yan falan onarıyordu. O da onaramadı. Şimdi hal böyle olunca abi Galatasaray bütün tepeden tırnağa, bütün alt kimlik, üst kimlik herkesle beraber bu şekilde bir rezalet yaşamış oldu. Bunun adı rezalettir. Şampiyonluk maçına Galatasaray bir puan yetiyorsa, 10 kişiyle rakibi ise, özellikle Fenerbahçe ise bu maçı kaybediyorsan bunun adı rezalettir. Kimse de kusura bakmasın abi.
Katılıyorum abi.
Şöyle bir şey ekleyeyim abi Fener tarafından unutmadan. Şimdi hani takımın maçı ciddiye almaması falanı filanı, bunlar bir de ölçebildiğimiz şeyler de değil ya aslında. Ölçebildiğimiz ne var? Geçen hafta yayını çok şükür şöyle kapattık biz. Çok fazla işte Şampiyonlar Ligi'nde şu transfer, bu transfer Galatasaray'a. Ya dedik ki beyler şampiyon olunsun. Ya tamam rakibe saygı duymuyor olabilirsin. Herkesin kendi şeyidir, görüşüdür. Ama futbola saygı duymak zorundasın diye bitirdik. Çünkü abi İsmail Kartal buna benzer 3 tane 4 tane maç oynadı. İsmail Kartal oyuncuların da motive olabileceği bir maç varsa iyi bir kitleme planı yapabilen bir adam. Üstüne ben Galatasaray Adana Demirspor deplasmanını kazanıp döndüğünde ulan acaba kazanmasa mıydı? Fenerbahçe umutlandığı zaman puan kaybediyor. Şimdi puan kaybetmeyecekler diye bir şaka yapmıştım. Aslında gerçeklik payı vardı. İsmail Kartal takımları 2014-2015'te dahil ne zaman işler böyle lig gitti havasına girse ya da ligin başları olsa ya da son bundan önceki gelişi gibi lig çoktan kopmuş şekilde gelse baskı yokken çok iyi bir teknik direktör. Buraya da sana baskısız geliyor. Zaten lig bitmiş. Herkes işte kıyıcının dediği Mourinho'lar bilmem neler falanlar filanlar konuşuluyor. Böyle bir ortamda bu planı yapacağını yani öngörememek beni şey yapıyor. Yani yoksa oyuncular canını dişine taksa da çok ciddiye almış olsalar da ben teknik direktörlük tarafında o planı bozacak hiçbir şey göremedim. Yani evet. Bu takım ne bileyim abi sahanın içinde hep dışarıdan konuşmak kolay bu akılları vermeyelim deyip kendimizi tutuyoruz böyle şeyleri söylerken de abi ne bileyim Kaan gelsin Kaan'la beraber bir üçlü olsun o savunma. Köhn wingback olsun. Öbür taraftan Barış sağ tarafa gelsin. Sağ tarafı o kapatsın. Ön tarafta Ziyeh'le Mertens ikili oynasınlar. Icardi'nin arkasında falan. Ya bir şey görelim çünkü olmuyor. Karşındaki rakip de bunu yapmış. Ekstra söyleyeceğim şey buna ek yapacağım. Hani İsmail Kartal tarafı bu. Bu planı yapabiliyor bu adam. Yani kendi de pozisyona giremez belki ki dün 10 kişilik 2 gün önce 10 kişilik takım için yeterli pozisyona da girdiler ama yine karambolden olacaktı gol ancak öyle oldu. Zaten yapabilen bir adam. Abi şimdi sen sürekli şu an oluşan atmosferde Ferdi topçu değil, Osayi topçu değil, Osterwelde de topçu değil, Şimanski şakaları bilmem neleri. Abi bu iyi bir takımdı yani bu kötü bir takım değildi. Bu iki takımda lig bu kadar kötü olduğu için bu iki takımda 34 haftalık iyi bir ligde atıyorum hani sallayacağım sezonu 2010 senesinde 2007 senesinde 34 hafta oynanan ligde 80 puan bile alamaz. Ama yani o kadar iyi, 99 puanın gösterdiği kadar iyi takım değiller ama iyi takım abi iyi futbolcular. Ferdi çok kötü bekmiş de bilmem neymiş de abi değil iyi bek. Bir sürü arızası var evet. Saşa Boyun da vardı bir sürü arızası. Yani bunlar iyi futbolcular ve net olarak gösterdiler yani. Sahadan sildi herif ya Ziyeh'i. Sahadan sildi Ziyeh'i. Barış Alper iki tane top alıp da normalde çok rahat yapabildiği şeyleri yapamadı. Çünkü adanmış şekilde gelmiş adamlar. Basit ama doğru planla gelmiş. Sen basit bir planı bu kadar iyi gösterdin. Son ekleyeceğim daha abi şu. En yani. Zaten en baştan böyle mesela Hababam sınıfı koreografisi. Abi Hababam sınıfını niye karşına alıyorsun? Bu ülkenin 5 tane böyle herkesin sempatiyle baktığı şey varsa bu ülkeye dair. Duygu birliği yaşayabildiği şey varsa Hababam sınıfıdır. Karşı taraf Hababam sınıfı olarak gösterirse onun karşısına niye geçiyorsun? Hadi bunlar maç. Yani ben bunlar yüzünden maç gitti demeyeceğim de tabii. Üst üste geliyor ya. Oyun çok kötü. İşte koreografi öyle. Oyun çok kötü. Abi maç sonuna tete göndermek ne ya? Bu kararı alan var ya. Yani ben onu dün duydum. Dün duyduğum an küfür ettim. Yani gerçekten bu kararı alan eğer ki böyle kura falan çekilmiyorsa da beyler kim gidiyor tete gitsin dendiyse hakikaten yazıklar olsun. O takımın kaptanına da yazıklar olsun. O takımın 10 milyon alan yıldızına da yazıklar olsun. Hepsine yazıklar olsun. Oynanan kötü futbol için değil. Tete'yi oraya yollayan adam kimse yazıklar olsun.
Vallahi siz konuştunuz benim ciğerim soğudu. Öyle diyeyim. Benim ekleyeceğim İsmail Kartal'ın planına hoca gerçekten bu sene zaten kötü deplasman oynamadı. Önemli maçlarda, kilit maçlarda. Bir işte Olympiakos'taki kadro tercihi var. O da yaptığı en büyük hata. O zaten bugüne hala Galatasaray'a avantajı getiren sürecin başı. Belki finale gidiyorlar. Ama bu maçtaki hazırlığını bayıldım yani. Galatasaray'a hem kanatlara itmek, Galatasaray'a pres yaptırmamak. Çünkü çıkarmadılar. Yani o topu alana değil, atana basmak. Koşulları çok iyi takip etmek. İki bekiyle çok iyi baskılamak, her şey çok iyiydi.
Aynen. Union maçını hatırlıyorsun değil mi abi? Neredeyse yani İsmail'siz aynısını yaptı, sonra 10 kişi yaptı.
Yani bu bir kere bir şey gösterir. Yani İsmail Hoca ile ilgili de herkesin, her taraftarın bazı kötü şakaları, esprileri var. Bu adam beraberlik cebinde olan her maçta iyi adam. Ki evet, bu maçta da beraberlik cebindeydi. Çünkü şampiyonluğa dair bir umut yoktu. Galatasaray'ın partisini, Galatasaray burada bizi yenemeyecek üzerine kurulmuş, planlanmış bir oyundu. Ve biz yakaladık mı atacağız üzerine bir oyundu. Oldu da. 11-11'de daha da iyi oldu. Fred'e bayıldım. Batshuayi'ye bayıldım. Batshuayi duman etti Davinson'u da, Nelson'u da. Bayıldım.
Baski.
He? Şimanski Baski çok iyiydi. Ama Şimanski işte, bence Şimanski'nin o kadar iyi olmasının sebebi İsmail Hoca'nın planıydı. Şimanski gerçekten böyle piyanonun bir tuşuna basar gibi bastı. Hem o sahayı hem Ferdi'yi beğendi.
Şimdi 11-11'de lan dedim İsmail yok. İsmail'siz aynı planı gayet iyi işletiyor. Çünkü Union maçında, Union deplasmanında İsmail acayip bir şey oynamıştı abi. Evet. Yani iki kişilik oynamanın tanımı İsmail'in o performanstı. Ulan İsmail yok. İsmail yerine Ciku var. Ulan Ciku gitti. Ciku gittikten sonra Şimanski abi. O performans Şimanski'den çıktı yani.
Bir de bizim tarafa döneyim. Şimdi Galatasaray'ın yani aman son haftaya bakalımlık bir durumu artık yok. Bugüne kadar hep son şu lig bitsin ondan sonra konuşuruz. Bence şu an öyle bir durum yok. Konya maçından berabere kalamıyorsan zaten şu an konuşacaklarımızın daha şiddetlisini konuşacağız. Değişen bir şey olmayacak. Galatasaray'da presi iyi yaptıranın topu çalışması gerekiyor. Yani Okan Hoca'nın topu iyi çalışması gerekiyor dediğim topu öğrenmesi değil. Topla çıkışlarımızı çok daha iyi olması gerekiyor. Bunların çok daha muntazam olması gerekiyor. Abdülkerim olsaydı çok iyi olurdu ama Abdülkerim de yani gökten inmedi. Yani demek ki Abdülkerim'in olmadığı maçlarda bu yaşanmamalı. Galatasaray...
Ya abi Abdülkerim'in de yani ben mesela çıkış Abdülkerim'siz çıkmaya çok kızamıyorum. Yani sadece marka o konusu değil, Abdülkerim'in kötülüğü sakatlıktan döndüğünden beri çok çok çok kötüydü. Sadece şunu söyleriz yani hocam solda olmuyor Davinson. Niye ısrar bu ısrar onu derim ben.
Bir o. İkincisi de topla iyi oyuncuları alanların da biraz presçi bulması lazım. Yani Galatasaray'ın ben şimdi Euro 2024'e hazırlanıyoruz. Bana da tesadüfen şey vermişsiniz hep abi. Milli takımın bizimkilerin oynadığı takımlar. Macaristan bende. Hırvatistan bende. Başka ne izledim? Bir tane daha Avusturya bende. Dolayısıyla milli takıma dair çıkarımlar yapıyorum. Hem o takımları izliyorum. Ferdi Hırvatistan maçında uçmuş mesela. Ama şunu görüyorum. Avusturya'nın 11'i. Abi Avusturya'da ismi güzel oyuncu var. Sabitzerler bilmem neler, bu Sabitzerler falan da basmayan oyuncular değil. Arnautovic'ler, şunlar bunlar, işte sakatlar, şeyler. Bu ama Ragnik diyor ki ben pres yapan oyuncuyla oynayacağım çünkü ben pres yapacağım. Okan Hoca'nın farkı yarattığı şey yetenekli oyuncularla da iyi bir pres oyunu kurması ama bunun da bir sınırı var. Sen lig boktan diye Ziyech'le, Mertens'le bu Icardi ile oynayabiliyorsun. Normalde hiç kimse beğenmiyor, iyi de oynamıyor ama Kerem'in temposuna muhtaçsın, kimse kusura bakmasın. Ya 37 yaşında Mertens, 37 yaşında Mertens dedik, gördük işte yaşını gösterdi. Galatasaray'ın orta sahasındaki en çok koşan ikinci adam olması lazım Torreira'nın oynadığı oyuna göre. Orta sahaya stoperler çıkacak. Beklerin biri ceza sahasına girecek. Sen bir tane forvetin, bombacı forvet Icardi olacak. Mesleği pres değil, Grigoriç değil, Elmander değil bu herif. İyi koş, yani iyi kapatıyor da değil. 10 numaran bir de üstüne Mertens olacak. Tamam adam deli gibi kademeye mademeye giriyor da rakipler 3 kere çıkınca yapıyor abi onu. Bütün maç tempolu oynayan rakibe ne yapsın yani? Galatasaray'ın alacağı orta saha. Bak şuna katılır mısınız? Morutsa'nın futbolculuğu Kön'den kötü değil.
Tabii ki. Burada bir Morutsa'nın sevdalısı var.
O zaman Kön'de bir sene kiralanacak abi. Kimse kusura bakmasın.
Tabii canım. Yani, o tartışması zaten.
ben Kaan gibi stoperden dönme bek oynatacaksam benim o sol bekim var ya, o sol bekin vurduğunu indirmesi lazım. O sol bek topu aldığı zaman rakip bekin eyvah demesi lazım. Aynen. O sol bekin açığını koşturması. Könde öyle bir şey yok. Topu atan geri alamıyor.
Tabii. Bir de saçma bir özgüveni var. Ben atınca geçiyorum nasıl olsa diyor. Atıyor ve geçemiyor.
Hı. Yani şimdi hocanın yapması gerekenler zaten acık. Hoca bütün bu maçları izleyecektir. Ama bence burada Turb'un büyüğü yönetimin heybesinde. Zahalar mahalar bunlardan bir şekilde kurtulacak agalar. Yani geçen sene harcama limiti yüzünden bonservisi alamadık öne. Tamam. Çok net, çok anlaşılabilir bir sebep. E bu sene Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Kurtulacağız bu şeylerden diye geliyorsunuz. Ben bu sene 2-3 tane oyuncuya 20 milyon bonservisi göreyim o zaman.
Aynen öyle.
Ben göreyim abi o zaman.
Fred performansı ya.
Ha. Erdem Bey'in 2 senedir verdiği emeklerin benim için depremde yaptıklarından ziyade önemi yok. Bak o adamı benim sevmemem imkansız. Ama havaalanına getirecek adama hiç ihtiyacımız yok. Biz yeterince gittik havaalanına. Siz bizi o gün götürdüğünüz havaalanına. Siz her gün bizi götürüyorsunuz havaalanına. Allah aşkına şöyle ulan bu adamı bizim scout'a gibi bulduysa iyidir be. Topçusu alın 2 tane. Benim sol bekim 35 yaşında herkesin tanıdığı adam olmasın. Benim ona ihtiyacım yok. Benim 8 numaram öyle olmasın abi. Toni Kroos Galatasaray'da olmasın. Adam bıraktı diye rahat veriyorum örneği. Ulan götünden o kadar atma demeyin diye. Benim 8 numaram ulan FM'de çok iyidir herhalde. Değil mi? Böyleymiş lan olsun. Bu takımda, bu kulüpte bunları bulan isimlerin, insanların olduğunu adımız gibi biliyoruz. Bir tanesi rahmetli oldu. Biliyoruz yani. Kimse öğretmesin bize. Ya abi bunlar geldi, bunlar gitti demesin. Allah aşkına. Maaşı 10 milyonluk değil, bonservisi 20 milyonluk alın 2 tane, 3 tane. Bu adam pres oynatacaksa pres oynatsın. Adama veriyorsunuz antrikot, biz veganız diyorsunuz. E o zaman başka restorana gideceğiz abi. Okan Buruk gerçekten bu maç çok kötü bir iş çıkardı. Ama bütün sezonda bu adam jonglörlük yaptı yani. Fenerbahçe'nin birinci stoperi sakat. Dzeko 6 numara oynadı. Kulübede Bonucci var. Galatasaray'ın 4. stoperi kim? Sıkıntı bir isim. Hayır, Koray Gök. Kaan 3. stoperi abi Galatasaray.
Ha doğru ya.
Ha pardon, Nelson var. Sağ bekine, az sağ bekine. Yani Fenerbahçe doğru transfer yaptı demiyorum. Avrupalı ligle, Şampiyonlar Ligi'yle sen çıkıyorsun 3 stoperle. Sağ beki aldığın adam oynamıyor. 8 numara diye çıkıyor Fofanalar, Mofanalar, bilmem neler. Endombele geliyor Muzaffer Kuşa'nın kampından.
Abi çok şükür bir de bunları bu maç yüzünden söylemiyoruz.
Hı hı.
Yani, önce ne diyorduk ya? Beyler tamam Sivas'a 6 falan da bu takımın niye stoperi yok ya? Bu takımın ya, niye stoperi yok?
Ben dinleyici kardeşlerimize söylemiştim. Hani hepsini cevaplayacağız diye. Ama o tonda cevaplamayacaktık. Yani abi Kerem'in yanına işte şu mu gelir? Önüne bu mu gelir dediğinizde biz bunları söyleyecektik yine. Yani kimse kusura bakmasın abi, sen 7 milyon euroya Zaha'ya yıllık getiriyorsan yani ya oynayacak ya da bunu kabul edeceğim, bir daha getirmeyeceğim.
Aynen.
Yani bu çok, bak Erden Timur eğer sportif direksiyondan sorumluysa, transferden sorumluysa, değilse X kişi. Buradan da her kim, yanlış söylediysem de kusura bakmaz. Her kim ki bu sezonki transfer döneminde payı var, inanılmaz bir öğrenme. Yani bunun avantajını kullanmamız lazım. Bir teknik direktör kovulduğunda siz bu hataları yapmak için para verdiniz, ben bu hataları yapmayacağım yere gideceğim şimdi demiş ikinci sezonunda. Hakikaten çok çok doğru bir transfer dönemi için. İyisini de gördük geçen sene Torreira'larla, Mertens'lerle. Kötüsünü de gördük bu sene Zaha'larla, Endombele'lerle. Ve Ucuz Ekin Yahnisi'ni de gördük Könler'le Oryeler'le. Allah'ını seven en iyi transferin Davinson. Oynamıyor şu an ama Davinson. Bonservis verdiğin tek adam. Allah'ını seven. Çin'de bir söz vardır. Ucuza hakikaten yani para yalan söylemezler şimdi. Para edeni alalım abi. Bak aldıklarımız da para ediyor zaten. Buluyorlar Barış Alperler, Keremler falan. Vallahi sakız parasına geldi bu adamlar. Kısadan ise benim fikrim yazın inanılmaz bir baskı olacak herkesin üzerinde. Seçilin yüzünden biraz bu atmosferi dağıtanın ve o seçimi kazanan futbol yönetiminin. Kıyıcı hocam peki Fenerbahçe'de bu Mourinho'lar falan konuşuluyor. Sence hoca değişecek mi?
Abi Mourinho'ya geçmeden ben senin söylediklerine transfer dönemini çok kısa ek yapacağım. Genelde şöyle olur bizde. Bir takım 2 sene üst üste şampiyon olur. 2015-2017 Beşiktaş, 2017-2019 Galatasaray. Bir iki oyuncu değişir. Bir iki demirbaş değişir o 2 senede. Ama çekirdek kadro korunur. Ama 3. sezon oldu mu? O 3. sezon en büyük transfer saçmalıkları hep o 3. şampiyonluk öncesi yapılır. Galatasaray'ın avantajı o saçmalıkları şampiyon olabilirse 2. şampiyonluk öncesi yaptı. Dediğin gibi o yüzden buradan olumlu bir şey bu çıkacak. Bu çıkmalı yani.
Aynen. Galatasaray'ın bu finallere iyi oynamasının bir sebebi bu final zamanında kaybedip öğrenmesi. Hiç kimse anasının karnından kazanarak doğru.
Ya tabii canım yani abi şimdi tabii ki oyun 14, olarak
14 sene şampiyon olamadık. Hiçbir final yoktu be abi. Hep yani, mi yarı finalde gitti?
Abi bunlar yani hepimiz kapılıyoruz. Bir noktadan sonra hiç kendimizi kandırmayalım. Twitter bilmem ne izlediğimiz duyduğumuz her şey bir noktadan sonra hepimizin beyninde belli başlı yerler ediyor. Bazı şeyler de çok tekrarlanınca bir noktadan sonra inandırıyorsun kendini ama futbol öyle bir şey değil abi. Yani bambaşka oyunlar oynandı tabii ki. Oradaki hocanın planı da başkaydı 2012 finalinde. Oradaki Galatasaray'ın o maça çıktığı ruh hali de başkaydı falandı filandı. Ama Muslera o maçta Galatasaray farklı planla karakterli futbol oynadı. O ayrı. Bu maç gibi bir maç değildi o anlamda. Ama Muslera bu maçta yaptığı duran top saç, yan top saçmalığını o maçta yapsaydı o maçı da kaybederdi mesela. O gün Muslera 12 sene önce winner'dı da bugün mü loser oldu? Bunlar yani öyle.
Abi bak topa talip olmayan ama cüretkar takımlar. Hep der çıkardı. Adana Demir de der çıkardı. Manchester United deplasmanda topa talipti. Sen der çıkardın. İçeride geldiler. Hiç topla işimiz yok. Biz sana basacağız, iki pasta atacağız dedi. Hayvan gibiler çıkardı. Kıça başa çarpmasa kaybediyorduk o maçı. Ziyeh'in topla. Prag maçlarının ikisi de der çıkardı. Molde iki maçta da der çıkardı. Hatta Molde'nin hocası söyledi. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam bu kadar bizi önde basmazdım dedi.
Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyordun ya. Onun aynen. Başına top çarpmasa Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyordun.
Dediğin gibi hem Kopenhag hem Prag. Bak bunlar 100 puan aldığın sezonda öyle güzel dersler ki Galatasaray UEFA'yı böyle aldı. Hani herkes şey diyor. Milan bize 5 tane döşedi. Ondan sonrasını görün kardeşim. Kardeşim sadece Milan mı döşedi? Biz Atletik Bilbao'ya nasıl kaybettik?
Tabii canım.
Yani biz o Fatih Hoca da oradan. Aynen Fatih Hoca'nın öğrene gidişi var ya. Şeyden yani Okan Buruk'un 2 senesinden az değildi. Her sene değişti takım. Oyun değişti, oyuncular değişti. Bir sene çok güvendiği oyuncunun ertesi sene suratına bakmadı. Bunlar çok değerli şeylerdir. Okan Buruk da bunları yani sezon içinde işte sen de Kıyıcı'da sık sık anlatıyorsunuz. Yaptığı hatadan ya da yaptığı şeyi, inandığı şeyi değiştirmekte hiç beis aramayan bir adam sezon içinde. Barış Alper planda yoktu. Girdi. Raşitsa planda yoktu. Girdi. Icardi planda yoktu. Geldi. Seferovic gitti. Oyun değişti. Yani bir tane daha yapacak. Ve onu da yazın ona yardım eden bir yönetimle yapması lazım. Kıyıcı hocam istersen Fener'e geç, istersen bize devam. Kıyıcı online mi?
Online abi. Bir saniye hemen şeyi ayarladım da sesim biraz boğuk çıkıyordu. O da değiştirdim. Şimdi tabii Galatasaray'a da şöyle bağlayayım ben de getirdiğiniz yerden. Şimdi Okan Hoca'nın tabii ki hani Fatih Hoca'nın yaptığı gibi çok radikal böyle üçlü oynuyoruz beylerden, Galatasaray'da dörtlüye dönerim, pandem değiştiririm gibi şeyler yapmasına da şu an gerek yok. Sağ içindeki dokunulmazlara dokunacak abi. En başta yapması gereken şey bu. Nasıl Icardi onu geçen sezon omuzlara aldı. Bu sezon Icardi'yi kaybetmeyeyim diye Icardi kötü oynuyorken onun gücü, enerjisi, eforu kötüyse dokunacak abi. Ziye'ye daha erken dokunacak. Kerem Demirbay'a dokunacak. Kerem Demirbay o pası attığı zaman, o pası yaptığı zaman oyundan alacaksın abi. Hocalık böyle olur. Fatih Terim dediğin adam 1953 doğumlu. UEFA'ya gitmeden önce Milan maçı kaç? 99. 46 yaşındayken 60'ta 2-1 gerideyken Hacı'yı oyundan aldı. O gün hepimiz küçük yaştan 7'den 70'e bu adam çıldırmış dedik. Ne oldu? 3-2 bitti. 2-1 bitseydi Fatih Terim asılacaktı. Bazen büyük zaferler yürekli cesaretle gerçekleşir. Dokunacaksın. Icardi'ye devre arasında böyle oynayacaksan alıyorum kenara diyeceksin. Fişekleyeceksin. Bak böyle oynuyorsan alıyorum kenara Mauro. Bunu diyeceksin. Demirbay o topuk pasını yaptığı anda çıkacak oyundan. Hakim Ziye. Jogging mi yapıyor? Alacaksın kenara. 35'te alacaksın ya. Roberto Mancini bilmiyor muydu Chelsea'ye karşı İzzet Ayrovic'i oyundan almaya? Yekta'yı attı maçın en iyi adamı oldu İstanbul'da. 2014'ten bahsediyorum. Roberto Mancini en kritisi olmayan adam. Chelsea maçında 1-1 bitti o maç. Hayrovic sahanın ortasını yapıyordu. Gel dedi hemen gel. Gel sen buraya. Lucescu bilmiyor muydu? Rangers maçında 2001'de grupta elini sıkmadı Hacı. Ama Galatasaray rezil oyun oynuyordu. Hacı de en kötü Galatasaray maçlarından biriydi. Oyundan çıktı elini sıkmadı. Lucescu diğer tarafa baktı. Ama Hacı ile beraber çeyrek final yaptı. Adam yönetimi management dediğimiz şey bu değil mi abi zaten? Ama
katılıyorum.
Burada bu boşluğu dolduracak yönetici de yok. Okan Hoca bence Fatih Hoca, Lucescu, Mancini gibi bu işin bu tarafına girmek istemiyor. Belki girdiği zaman kayışın elinden kopacağını da düşünüyor olabilir. Bilemiyorum. Yani buralara girersen Mauro'yu oyundan, tamam hadi bak şu da var. Mauro'yu oyundan alma. Skor lazım. 1-0 rakip geride. Ama Mauro'nun yanına ekleyecek hamleleri de yapmanın ki sen hocam. Takım 4-1-5 çorbaya döndü. Yani bir kere bu artık yıl 2024. Bu sahaya çok forvet attım. Çok kanat oyuncusu attım. İçeriye attım falan. O içeri bir geçelim abi. O işler bitti artık yani. O yemiyor. O 20 yıl öncesinin işleri. Hani 7 neydi o? 2-1-7. 2-1-7'ye döndüm. Bu işler yemiyor abi. Yani artık 10 kere yaparsan 2 kere yiyor. 8 kere falan maçı ya puan kaybediyorsun ya yeniliyorsun. Çünkü Fenerbahçe sana her şeyi sahada yaptı. Seni her yerde ezdi. XG'de ezdi. Koşu mesafesinde ezdi. Pas arasında ezdi. Geriden sana uzun vurdurttu. Oyundan hiç çıkamadın orada ezdi. Ağzına kadar preste bastı ezdi. Sen bir tek topla oynama. Neymiş topla oynama %65'miş. Ya sen yana yana oynayıp topla oynasan ne olur? Biz zaten 300 haftadır Abdullah Avcı'yı eleştiriyoruz. Yana geriye yana geriye oynadığı için. Yani şimdi bu performansın elle tutulur bir yanı yok ve direkt Okan Hoca üzerinde bir performans bu. Yapamadıkları için. Yaptıklarını zaten burada 300 bölüm övdük. Yani yaptığı her şeyi, Başakşehir'deki şampiyonluğunu da övdük. Akhisar'da kupa almasını da övdük. Galatasaray'daki geçen sezon şampiyonluğunu da övdük ama yapamadıklarını da konuşacağız yani. Çünkü bak 3 tane bariyer var abi. Kopanak maçı. Kopanak gerçekten iyi bir takımdı. Galatasaray'ın kalitesi, kadro kalitesi yani mali kalitesine belki erişebilecek bir takım değildi ama takımdı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktık konuştuk. Kalite bazen doğru organizasyonu bükemez dedik. Tamam. Avrupa Ligi'ne kaldık. Avrupa Ligi'nde ben bile o kadar radikal bir şey demedim. Paris Sparta Prag'a eriyip geçeceksin dedi. 3 taş attı. Bilmem ne oldu. İlk maç 3-2. Tamam. İkinci maç kırmızı kart oldu. 4-1. Takım orada da dağıldı. Reaksiyon verimde ama kötü oynadı dağıldı. Hadi o da verik. Tamam. Buralarda dayak yiyip de öğrenecek. Ama yani şampiyonluk maçında böyle bir performans asla kabul edilemez. Galatasaray'ın genetiği, meritiği, winnerlığı falan buraları hiç saymıyorum abi. Hiç önemli değil ya. Hiç. Yani Galatasaray isterse nasıl söyleyeyim böyle hani 7 yılda bir kupa kazanan bir takım olsun yani. Ne olursa olsun sen bu maçı ciddiye almamışsınız. Hafta boyunca almamışsınız yani. Ciddiye alsanız bu maçı ne risk ulan 10 tane pozisyona girdiler, atamadılar. Futbolda var böyle şeyler. Hani hocanın bahsettiğine de katılmıyorum bu arada. Basın toplantısındaki genel eleştirini de hiç beğenmedim Okan hocanın. Söylediklerini 12 dakikalık basın toplantısındaki verdiği mesajları da hiç beğenmedim. Yani hocam sen kalkıp da işte kimsenin kaybettiği şampiyonluk bilmem ne. Ne olursa olsun belki orası kesilip konulmuş mudur diye bir daha baktım. Ne olursa olsun bunu basın toplantısında demeyeceksin. Biz haftaya Konya'yı yeneceğiz. Tamam mı? Konya maçını kazanacağız. Şampiyon yapacağız dedikten sonra bu cümleleri sarf etmemek lazım. Çünkü sarf ettiğin zaman bu başka, yani çok sinir sferiyle oynayan cümleler bunlar.
Vallahi o kadar
diyeceksin biliyor musun? Konya'da kazandın veya berabere bitirdin basın toplantısında. Siyah gömleğini giyeceksin. Terler yukarıdan böyle sular içinde kalmışsın kutlamalarda. Futbolcular hani beyin çekiyor ya. Futbolcular hocayı ıslatmaya geliyor, kutlamaya geliyor. Onun böyle 2-3 dakika kala onu söyleyeceksin. Gerçekten iyi bir lig oldu. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz de bu kadar puanı yaklaştı. O oraların cümlesi, buraların cümlesi değil.
Valla Okan Hoca Konya maçını kazanamazsa sözleşmesi uzatılmayabilir. Gelecek yönetim bilmiyordu.
Abi Galatasaray'ın bak geçen tweetledim. Seneye 3. olsun görevde devam etsin. Ama bana bu performansla bu performans hocaya büyük çizik attı. Bak diyorum ki bu sene şampiyon yapsın, seneye 3. olsun. Bir yıl daha devam etsin. Zaten 2 yılda bir olursak bile bizim için %50 ortalama başarıdır. Galatasaray tarihinde. Yani öyle 3 sene 5 sene ara vermiyorsak. Ama bu şekilde maçı hazırlamak, bu bariyere çarpmak başarısızlıktır. O yüzden hocanın ben şampiyon yapacağına inanıyorum. Konya maçına geçeceğimize inanıyorum. Ve fakat bu kafa maçları, hedef maçlarda çok çok daha dirayetli, çok daha sahada silik kalmayan, çözüm planları farklı olan Galatasaray üretmesi, Galatasaray dizayn etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki en büyük dizaynları da Galatasaray tarihinde yerli ve yabancı hocalar arasında da potansiyelli dediğimiz Okan Buruk olacak diye inanıyorum buna. Gelecek yıllar için inanıyorum. Yani Galatasaray kariyeri için değil yani. Galatasaray'dan ayrıldı. Atıyorum 3 yıl üst üste şampiyon yaptı. 4. yıl ayrıldı. Önemli değil. Galatasaray'da 2. kariyeri de başlayacak Fatih Hoca gibi. 3. Okan Buruk dönemi de başlayacak. 4. Okan Buruk dönemi de başlayacak. Ama buradaki kilometre taşlarını, yapı taşlarını dizmesi lazım abi. Tuğlaları koyması lazım. Yoksa işte bu hafta olduğu gibi Fenerbahçe bir tuğla çeker altından ayağın kayar.
Valla benim sen söylerken aklıma geldi. Sezon başladı. Abi yukarıda işte eşinin hastalığı vesaire. Çok geçmiş olsun Vanda Hanım'a da. Dolayısıyla yeterince kamp yapamadı. Ailevi bir durum. Ama fit olmadığını görüyorduk. Bir beden büyük forma giydiğini görüyorduk ama atıyordu. Sonra Beşiktaş maçına kadar yine fit değil ama iyi performansla gitti. Beşiktaş maçında sakatlandı. O günden beri bir ay dinlendi. O günden beri %50'siyle oynuyor diyor herkes. Ya bu adam 5 ay %50'siyle oynayacaksa devre arasında Carlos Vinicius mu gelir ya? Yani Fenerbahçe'de sadece bu maçı değil ligi götürdü Batshuayi. Son dakika attıkları her golde bu adam var. Penaltıdan attıklarında da penaltıyı yaptıran adam çoğunda. Yani devre arasında gelen adamlar Sergio Aurier. Benim anam avradıma sövüldüğüyle kaldı orada o işte. Herif biriyle telefonda dediklerinde ulan adamı izliyorum şu an sahada ısınıyor dedim diye bir anam avradıma küfür yedim. O boka yaradı bir tek. Ben bu adamı sahada görmedim. Carlos Vinicius. Her gelene şunu söylüyorlar abi. Yalnız tesislerde bir neşe kaynağı bu lavuk. Tete'yi kendine getirdi abi. Tete'yi kendine getirdi haberleri çıktığından beri Tete'nin bir tane maçı var. Topçu değil dedikleri de güzel şaka yapıyor diyorlar. Abi bu kadar karavan atılır o devre arasında ya. Yani Icardi'nin formu, yerine gelenin formu 100 puan aldın. Ama Galatasaray 100 puan aldığında bunları konuş yani. Henüz almadın inşallah alacaksın da. 100 puan alacağın zaman bunlar konuşulduğu için Galatasaray zaten. O zaman seneye bir de UEFA koyabiliyorsun yanına. Seneye kesinlikle yani hoca zaten bu maçları bizden çok üzülüyordur. Ve bizden çok daha iyi analiz ediyordur. Ama transfer dönemi esas. Benim en büyük korkum gelecek oyuncular. Benim en büyük korkum. Galatasaray geçen senekinden iyi bir kadro mu? Fritz abi sence?
Daha dengesiz bir kadro.
Bence daha kötü kadro. Dengesiz iyiyim. Galatasaray'ın geçen sene sahibi ki Saşa Boy'du abi. Ya Kaan biz Antalya maçına gittik. Kaan o kadar çok kasığını tutuyordu ki hakikaten yani Antalya deplasman tribününe hareket yapıyor zannedersin. O çocuk sakat sakat oynuyor. Euro 2024'ü de riske attı. Yedeği sakat. Ve biz yedeğini Afrika Uluslar Kupası'nda izledik. Bu adamın sağlıklı hali de böyleydi. Yine tek ayak gidiyordu yani. Geçen sene abi el yüzü düzgün oyuncum vardı ya. Geçen sene Sergio Oliveira en azından 15 hafta top oynadı. Sana derbi deplasmanı aldı. Kerem yeni, Kerem'i hoş bulduk. Kerem'in 10. haftası. Kerem 10 haftada dayıcım dayıcım oldu. Galatasaray'ın 10 hafta doğru dürüst 8 numarası da yoktu. 20 hafta. Çok bence yani bu Sparta Prag maçında yaptığım maç golükte söylediğimin aynısını söylüyorum. Bugünler bu konuşmalar yazın yapmamız gereken konuşmalardı. Yazın gitti bu. Yazın atıldı bunların yapı taşları. Ama güzel tarafı da şu. Antrenman sahasında yaptığın hatalar daha zor düzelen hatalar. Transfer sahasında yaptığını almayarak düzeltebilirsin en kötü ve Galatasaray'ın buradan gerçekten öğrenecek çok şeyi var. Bence Fenerbahçe'yi de kurtardı. Çünkü Fenerbahçe yine 10-15 tane adam alayım edeyim diyecek kadar kötü bir kadrosu yoktu. Fener'in eli yüzü düzgün. Yamalara ihtiyacı vardı ufak tefek. İsmail'e bir yedek. İşte Ceko gidiyor herhalde. Yani eğer bir ters durum yoksa bu adam derbilerde oynatmıyor. Ya da bir sakatlığı falan var. Oraya bir upgrade. İşte bilmiyorum. Birine bir teklif gelirse yerine biri aslanlar gibi takım. Fener'e dair ekleyeceğiniz bir şey var mı?
Yani Fener'e dair ekleyeceğim şey yine Galatasaray'a dair olacak benim. Biz bu sezona podcast yayınına sinirli başladık Galatasaray tarafında. Çok eleştirerek başladık. Tamamen saydığın kadroyla ilgili sebeplerden. Bir noktadan sonra da o kadar çok kendi söylediğimizden sıkıldık ki. Ya baba Şubat ayında sana 8 numara lazımdı. Eylül ayına geldik 8 numaran yok. Ekim ayına geldik, Kasım ayına geldik. Aynı şeyleri söyle söyle söyle. Bunun üstüne Sabek'in gitti, Sabek almadın. İşte yok Florya projesi şöyle olacak, Bankalar Birliği böyle olacak. Abi bazı hamleler liglerin kaderini değiştirir. Ya Fred hamlesi kadar bağıra bağıra bu ligin kaderini etkileyen bir hamle yakın tarihte, yakın futbol tarihimizde olmadı abi. Çok bağıra bağıra. O ara bonservis verecek kasada para yoktu. Döndük dolaştık buna geldik. Yani veya işte siz bakmayın Fred'in maliyeti işte şuna çıkıyor buna çıkıyor. İyi abi Tete, Ndombele, Zaha, Vinicius Junior, Derek Köhn bunların maliyeti çok aza geldi. Tebrik ederiz. Yani sezonda zaten 5 tane anlamlı maç oynadın. 3 tane süper oynadın. Allah razı olsun. Ama döndün dolaştın. En anlamlısında belki de bunu yaşattın insanlar.
Bizim Sasha Boyun olmadığı iyi büyük maçımız var mı?
Yani yok.
O gün hep üçümüzle şey dedik. Her kim geliyorsa belki Sabek gitti 8 numara alacaksınız bilmiyoruz. Belki hala bir 10 numaralar falan konuşuluyor. Her kim geliyorsa Allah aşkına atletik biri gelsin.
Evet.
Bu takımın pres oyununda Sasha Boyun bile yetmediği yerler oluyordu. Her kim geliyorsa bak bir tane daha gitti, bir tane atlet gelsin. Biz geçen seneki Kayseri maçını, Mata'nın oynadığı Kayseri maçını her maç yaşıyoruz. Bu çok basit çözülebilecek bir sorun. Daha genç, yine yetenekli, 30 milyon maaş değil, 20 milyon bonservis istenen adam. Bunlar alınmayacak adamlar da değil. Biz 20 diyoruz, bunlar egzajere edilmişler. Ona da bulur. Galatasaray'ın database'inde ona da bulunacak vardır. Ona bulunacaklar önerilmiştir de. Para yoktur bonservisi gitmesi. Anlaşılabilir. Ama artık yani bu maç takke düştü kel göründü maçı. Kıyıcı hocam değil mi? Bu maç hakikaten takkenin düştüğü kelin göründüğü maç.
Tabii canım yani genel manada takımın zaten sezon başından bu yana eksikleri hatta oyuncu A plus oyuncusunu kaybedip de Bayern'e gönderip de yerini aldığı o adamı 11'de oynatamaması gibi temel sorunları geçen sezon orta sahada oynayan Sergio Oliveira'yı bile kullanamaması. Hani Sergio Oliveira'nın zaten salma yaptığı geçen sezon Nisan ayında, Mart ayında belliydi de. Hani onun yerine ikamesini son gün aldığın adamın sahada olmaması, yediği içtiğiyle daha çok gündeme gelmesi falan gibi, o şakalarla gündeme gelmesi gibi bir sürü sorun var yani. Ben o Ndombele'ye keyif sigarası olarak sahaya atıyor falan muhabbetlerinden bile irite duyuyorum yani. Aslında acınacak halimize gidiyoruz yani. Bir futbol takımının en önemli çelik konstrüksiyon dediğimiz merkezindeki o 8 numarayı aldığın adamlar yerini dolduramıyor. Forvet'e aldığın adamlar yerini dolduramıyor. Fenerbahçe'nin silik yarışına girip de aldığın adam oynayamıyor. Dün biraz böyle hani attığı tweetle bu maçı alırım mesajı verse de genel fotoğrafta kötü. Yani bir Barış Alper çıkıyor, sezonun MVP'si oluyor. Mertens 35-36 yaşında sezonun ikinci yarısı çıkıyor. Biraz Demirbay işte oynadığı zaman oynadı. Öyle geldi bu durum yani ve çok net makyajla yani bu kadar iyi bir takım değilsin sen. Bak senin santraforun günündeyse atıyor, gününde değilse koşmuyor bile. Sen onun yerine onu çıkartıp da onun kaprisi için oyundan alıp da, bence kaprisi de yok. Okan Hoca tercih etmediğimden bu arada. Bence kaprisi yani. Çıkartırsan çıkartırsın, hiç problem değil. Biz neler gördük öyle. Kimler oyundan çıkıyordu yani. Baba Ronaldo'lar falan çıkıyordu Real Madrid'de. Hani Icardi Galatasaray'dan büyük değil yani. Icardi ile oyundan çıkartırsın. O problem değil de. Okan Hoca tercih etmiyor. Ama çıkaramıyorsun. Yanına adam dolduruyorsun. Dolduran adam Vinicius. Hani. Öteki Batshuayi'yi koyuyor. Bak Dzeko'yu kesiyor. Batshuayi'yi koyuyor. Çünkü o biliyor. Bir kişiler patladı artık Dzeko'da. Gitmiyor yani. Konya maçında kaçırdı. İsmail Kartal dedi ki ulan dedi ben zaten gideceğim. Bu beni gitmeden yakar. Ben Beşiktaş maçında da Batıs'la başlayayım. İşte Galatasaray'a karşı da Batıs'la başlayayım. Ve inanılmaz bir çizilmiş oyun planı bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Bak İsmail Kartal'ı o kadar eleştirdik. Bu kadar, bunda da hakkını verelim yani. O Ciku'nun derinde fiziksel atletizminden faydalanıp da Szymański'yi asimetrik oynatıp haftalardır kötü oynayan Szymański'yi orada hani kullanması, o asimetrik Tadic'le beraber daraltıp zaman zaman birbirinin yanına sokulup da Mert Hakan, Ciku, Fred. Fred zaten inanılmaz bir maç oynadı. Gördüğüm en iyi performanslardan biri derbide.
Benim de. Harika oynadı.
Tek başına bitirdi yani Galatasaray'ı. Yani Fred'in performansını birinci maçta iyi ki yokmuş diyorum bak. İyi ki yokmuş. Galatasaray şampiyonluğu verilmiş. Birinci maçlara olsaydı, böyle oynasaydı Torreira ile Demirbay birbirine baktı. Ne oluyor falan diye yani. Çünkü ilk defa karşılaştılar. Urfa'da oynayamadılar. Birinci maçlara yoktu. Ne oluyor falan diye öyle birbirlerine baktılar yani. Çünkü hani ağzından böyle alevler çıkarttı orta sahada. Püskürttü yani yanına yaklaşana. Şimdi böyle güçlü bir Fenerbahçe'nin oyun planı varken zaten girişte de anlattığım gibi 7 kişi gibi oynuyor gibiydin zaten sahadaki duran adamlardan sonra. Cezayı kestiler. Orada da İsmail Kartal'ın planı tebrik etmek lazım yani. Fenerbahçe belki evet bir isabetli şut. Kuştaş'a çarptı, golü attı ama her an oyunun her anında da zaten izlerken ben söylüyordum da yani çevremdeki arkadaşlarıma. Fenerbahçe her an atacak gibiydi ve attı. Önemli olan Galatasaray'ın cevap verememesiydi. Fenerbahçe özelinde bir soru sormuştun abi. Oraya geleyim. Mourinho. Evet, Jose Mourinho hafta içi isminin anılması bile bence topçu grubuna da sirayet etti yani. Beyler bu takıma Mourinho, hani başkan belki seçime gidiyor, Ali Koç belki ayrılacak ama diğer başkan adayı da Jose Mourinho'yu telaffuz etti. Elektriği takıma da sirayet etti zaten. Az Yıldırım'la basın toplantısında bunu dedi. Önce Galatasaray'ı yeneceğiz. Sonra yeni bir sayfa açacağız diye. Bu da camiayı bir konsolide etti. Çünkü Fenerbahçe gerçekten hani normal ruh hali, beklenen ruh hali şeydi. Geçen sezon hani bardan toplayıp bunları 3 attık bunları kafasında geliriz diye düşünüyordu 6 puanlık farktan sonra. Ama bir Aziz Yıldırım'ın ortaya çıkması, bir içeride konsolide, bir camianın böyle ulan acaba mı falan oyunun ilk 15 dakikasındaki tempoyu gördükten sonra bir inanış Fenerbahçe'yi ruh haline soktu. Ali Koç'la ilgili de şunu söyleyeyim. Bence artık bu galibiyetle beraber Mert Hakan yanında sözleşmeyi kaptı. Ali Koç da başkanlık seçim sonucunu kendine tayin etti. Yani Aziz Yıldırım belki çekilebilir de. Yani o ihtimal de söz konusu. Belki kaybedeceğini anlarsa çekilebilir de. Çünkü Aziz Yıldırım büyük bir kurttur. Şimdi hava değişti yani. Bayağı hava değişti. Hele ki yani bir mucize olur da Konya'dan Galatasaray çıkamazsa, Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç muhtemelen göreve de devam eder kesinlikle. Ama ben her şeye rağmen sözün özü Konya'da Galatasaray'ın bir kaza yaşamayacağını ve skoru alacağını düşünüyorum. Çok zor maç olacak. Ya böyle oynarsa, derbideki gibi oynarsa zaten geçmiş olsun da böyle oynayacağını da zannetmiyorum. Yani Konyaspor neticede beşli aynı derinde bekleyen, üzerime gel kontralarla sana gol arayayım takımı. Bir de bir puan yetiyor her şeyden önemlisi. Burada esas konu şu. Artık işin taktik teknik futbol kısmından ziyade Galatasaraylı oyuncular 1,5 günlük, neredeyse 2 günlük izinlerinden sonra, bana kalsa ben izin de vermezdim. Gidin derdim eve dinlenin. Pazartesi günü değil, salı günü sabah 9'da 10'da gelin idmanımıza bakalım, bu işleri sıkalım derdim. Ama Okan Hoca salı günü akşam tercih etmiş. Umarım kafalarını boşaltmışlardır. Ve o lay lay lom, derbi haftasındaki lay lay lom, yani bağıra çağıra gelen lay lay lomdan çıkılmıştır.
Diyelim, sorulara zıplayalım o zaman. Bir saat konuşalım.
Bir kendi adıma, takıma, takımın karakterine falan dair bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Fenerliler bu takımı, bu kadroyu çok seviyor. Çünkü iyi bir sezon geçirdiler. Finalde özellikle 2 Nisan sürecinden, Trabzon maçından beri çok olumsuz, takım tarafında olumsuz şeyler de yaşasalar, oyuncu grubunu çok seviyorlar. Yaşadıkları şeylerle beraber falan. Ama bu oyuncu grubunun da önemli bir kısmı, Ferdi'si, Osayi'si, İsmail Yüksel'i, ön tarafta İrfan Can'ı. Geçen sene Galatasaray, gidelim şu Galatasaray'a, sezonu kaybettiniz, adamlar partiden geliyor, özür dileyin bize, özür diletecek bir performans sergileyin dedikleri maç 3-7'ler. Psikoloji anlamında... Tabii şimdi bu sefer şampiyonluk var hala işin ucunda da. Önemli bir yıkımdır. O da tarihi bir andır. Öyle bir şeyi yaşamış olmalarına rağmen bu sene şampiyon bitirmeseler bile bu kadroyu sevmeye devam edecekler. Şimdi biz de bu kadar eleştirdik, ettik falan filan. Ama bu kadroda, bu 2 senelik kadro, yeni gelenler çünkü çok faktör olamadı. Hala geçen sene kadrodaki oyuncuların çoğunluğunu oluşturduğu kadro. 2 senede çok güzel şeyler yaşattılar. Şimdi şey diyoruz ya, ya abi tabii ki şampiyonluk daha önemli ama şampiyonluk önemli diye bu maç tarihi bir maç olmaktan çıkmıyor. Bunun sebebi şu, bu futbol bokunu taraftarlık kısmında özellikle bir tane senede güzel hikaye, 2 tane, 3 tane güzel hikaye yaşayayım diye izliyorsun. Bu kadro da bize sadece bu sezon bile 2 tane Bayern maçı izletti abi. İstediği kadar 0 puan aldı. İzletti de ne olsun desinler. Ben o maçı izlerken hissettiğim duygular bana bir sezonluk yetecek duygular. Manchester United deplasmanı. İstediği kadar Manchester United çok kötüydü canım olsun. Ben o maçta hissettiğim duyguları yine bu aynı adamlar hissettirdi bana. Kızıyoruz, eleştiriyoruz, çok da haklıyız. Hele sıcağı sıcağına yapılan eleştirilerin hiçbirine laf etmem. Ama tamamen de böyle sanki bütün bu duyguları bu adamlarla yaşamamışız gibi de kestirip atmayı doğru bulmuyorum. Ama şunu da ekleyeyim. Konyaspor maçında özrü yok. Konyaspor maçı giderse de hepsini satarım. O halde.
Katılıyorum. Geçtim sorulara. Önce WhatsApp'a bakıyorum. Oğulcan sormuş abi, kayda giymeyecekseniz diye. Öz kardeşim, biraz aileyi kayıralım. Hüseyin abi Erman Toroğlu'nun manuel fıkrasını görmüş mü? İlk soru.
Gruba bile attım. Aynen. Seker mi? Orada fıkradan komik olan ne biliyor musun? Olcan'cığım. Orada anlatırken yaşadığı o cinsel fıkrayı yaşarken aldığı has fıkradan daha komik.
Abi göğsü arkaya atış hareketi müthiş ya.
Fıkranın 10. saniyesinde finalinin bir erkeğin kendi cinsel organı ile ilgili bir şaka yapılacağını bildim ya. Erman Hoca çok çok predictable olmaya başladı.
İkinci soru, bir de Kerem Aktürkoğlu, Berkan ve Zaha'yı Konya maçında 11'de görür müyüz?
Abi hiç Konya maçı 11'i düşünecek kafada değilim ya. Aynen. Yani hepimiz cumartesi gecesi Konya maçını az çok izlemişizdir, konferans yayında da olsa. Fener maçında da izledik bu takımı. Yani bu takıma yemin ederim, abartısı söylüyorum, U19 elit yarı final maçında Fenerbahçe'ye elenen bütün çocukları çıkarsınlar, o maçın yani beraberlik okey olur, olunur artık, yapacak bir şey yok da yani beraberlik bile okey değil normalde.
Öyle bir takım Konya hiç. Önde şu oynasın bu oynasınlık bir maç değil. Bu o maç değil. Harbi değil ya artık.
Yani. Ya Ceko 27 tane falan gol kaçırdı Konya.
Abi canım.
Gün Bey sormuş. Abiler selamlar, iyi kayıtlar. 4 attığını gördüğümden beri ben de Sörlot istiyorum ama adam gol kralı olmuş bu sene. Biz bu herifi nasıl indireceğiz diye sormuş. Çok talihsiz. Abi sen onu tweet attın ya kıyıcı. Ben dedim ki ulan zaten bir süredir sürekli küfürüyorum, neden bilmiyorum. Bir de Icardi'den yiyeceğiz dedim. Alta gelen mentionlara baktım.
Sen gördün.
Icardi anın.
İnanılmaz küfür falan diyor.
Aynen Icardi, sana kötü bir haberim var ev bak. Taraftarın çok güder. Yani çok net dönmüş bir maçta.
Gerçi bir de birkaç tanesi Belçika'dan bir iki topçu söylemiş. Tanıyorum ben onları. Hani Skobolsan falan, onları biliyorum da. Ulan dedim, millet zaten böyle birinin bir şey yazmasını bekliyormuş. Dolmuş herkes.
Aynen. Özgür Bey sormuş. Abiler selam. Sorum yok. Emeklerinize sağlık. İtidalli sosyal medya kullanımımızdan kaynaklı ana sayfalarımızın göreli temiz olmasından ötürü size teşekkür ederim. Sağ olsun. Daha da iyi kullanacağım ben. Ben hala geliştirmem gereken şeyler var. İçine doğmadık. Buruk İste sormuş. Büyük ihtimal konuşmuş olacaksınız ama Demirbay'ın kötü Fener maçı Konya'da kesik yemesine sebep olur. Konya maçını konuşmadık. Ben Ziyech yerine Kerem, Demirbay yerine Berkan'la başlarım hakikaten.
Ben de.
Sen mi diyordum abi?
Ben de şöyle düşünüyorum abi. Kerem'i yedekten sokup Zaha ile başlarım Konya maçına.
Öyle diyorsun.
Bunu da neden diyorum abi? Şimdi yedekten oyuna sokup Kerem'i kullanırsan hani basar, çırpınır, karşıya topla bağlantı yapıp da işler zora girerse motive edebilirsin. Yedekten Zaha'yı motive etmek daha zor oluyor bence. Yani Zaha ilk tercih, yani Trabzon'da sana maçı alan Zaha gibi ilk tercih. Yani orada geçen mentionlaştık da biriyle, şey diyor o da mesela. Bu da bak mesela kafama yattı ama bu da çok uzak ihtimal. Yani Zaha iki çalım atamaz, kıvrılır, kırmızı kart görür falan. Onlar çok uç hikaye geliyor bana. Ama Zaha sonradan girince sana maç çevirecek adam değil abi. Babel gibi, gününde bir Babel çıkıp da Malatya'da çat diye vurup 1-0 getiriyor ya sana. Zaha onu veren birisi işte.
Bir de bir yandan
iyi oynayacaksa.
Bir de bir yandan biz her şeyi konuştuk da, yani kendi takımımıza göre konuşuyoruz şu an. Konya Fener maçını bir daha düşünüyorum. Konya inanılmaz orta yaptırdı Fenerbahçe'ye. Yani evet. Orada da Hakim Ziyech'ten iyi yapan yok aslında. Hoca risk almasa yeri.
Yalnız bir şey diyeyim mi?
Ziyech cezalı galiba abi.
Aa, Ziyech cezalı. Ziyech yok.
Evet, Ziyech cezalı.
Fener maçı 5 dakika daha oynansaydı Zaha alıyordu maç.
Aynen.
Zaten
yapın,
bir de
kaldırılara başlamıştı. Şey
Zaha dışında zaten Kerem falan bir şey yapamadı. Aktürkoğlu.
Abi Kerem'in zaten ya son 8-9 dakika zaten kim ne yapabilirdi ki abi? O görüntü neydi ya?
Evet. Yani
Batış bir sol bek, bir sağ bek, Tete geliyor sola. Ne oluyor? Ne bitiyor yani?
Okan Hoca çorba yapıyor ya, sağ olsun.
Abi genel, yani bak diyorum ya, koreografiden başlıyor oyun. Mesela hoca senin o söylediğin açıklamaları yapacak bir adam mı? Böyle boynu bükülüp sanki ligi kaybetmiş gibi herkes başarılı canım falan diyecek bir adam.
Bir de ne dedi biliyor musun? 12 dakikanın içinde o fazla dolaşına girmedi. 11'e 11 olsaydık daha iyi olabilirdi sanki dedi.
Mesela şunu İsmail Kartal söyledi mi?
Of.
Ne kaloriferciliği kalırdı.
Aynen.
Ne, bilmem neyi kalırdı yani. 11'e 11 olsaydık daha iyi olabilirdi dedi. Bu arada kırmızı kartta bence gri yani. Kırmızıda.
Ben aslında ikinci pozisyonda faulü göremedim. Faul ise sarı. Ama
bence
teması
faul
göremedim.
Ya.
Ha, faul ise sarı. Ben teması göremedim.
Ama kıyıcının dediği gibi şey faul yani. Hani büyük bir maçta oynatır mısın? Oynatsam bir şey denmeyecek ama evet. Bence faul yani.
Aynen. Abi faul canım, faul. Ben şeyden dolayı sarıyı biraz
yani, yok abi. Şeyden sarı, Torreira geçiyor, 5'e 4 kalıyorsun orada. Gidiyor yani. Atağa kesiyor. Faulün sertliğiyle alakası
çok
yok.
temas varsa net sarı canım. O hiç evet. tartışılacak tarafı yok. Abi astrolojiden falan anlıyor musunuz siz? O gün bir şeyler böyle denk geldi. Yani yoksa ne Okan Hoca o açıklamayı yapacak adam, ne o bu oyuncu grubu Tete'yi röportaja yollayacak oyuncu grubu.
Tabii canım Tete olayı zaten söylediğin gibi ayrı bir sıkıntı da. Yani
uyut çocuğu... oldum ya.
Babalar çıkacak konuşacak abi, biz şampiyon tabii olacağız. Canım. Icardi, Muslera, Mertens çıkacak konuşacak.
Harbiden Tete'yi yollayacağına Çiro Mertens'i yolla.
Bak Tadiç'e 50 tane eleştiri yaptım abi. Çatır çatır top oynadı. Takım da onu taşıdı yani.
Hani her evet, maçtan da sonra da bildiğim kadarıyla Sivas maçı, Konya maçı.
Evet.
Hepsinden sonra da çıktı. Öyle uçan kaçan şey açıklamalar da yapmadı. Rahat olmuş.
Bu maçtan sonra inanılmaz bir açıklama yapmış herhalde bu maçtan sonra.
Abi o maçlardan sonra da puan kaybetmişsin. Şampiyonluk gidiyor. Evet rakibimizin elinde falan ama düzgün tutarlı açıklamalar. Abi zaten, çok acayip ya. Her şey nasıl bir anda tersine dönüyor.
Zaten hani bir tane kıvılcım bile çakamamaları Konya maçıyla ilgili insanları tedirgin ediyor. Millet anlamıyor. Hani Okan Buruk'u eleştirmek şu an gene yine Galatasaray taraftarı muhakemede biraz yeteneksiz olduğu için hani adamın aldığı 99-100 puanı eleştirmiyor kimse. Performansını eleştiriyor. Performans eleştirmek diye bir şey de vardır yani. Türkiye'de futbol yorumluyorsan.
Abicim zaten ya başarısızlık bir durumdur abi. Yani altına sıçan insan her gün altına sıçmıyor ya. Bir kere sıçıyor altına sıçmış diyorsun. Yani bazen sıçarsın varsın. Hayat böyledir. Bazen iyi yönetemezsin. Bazen iyi yapamazsın.
Yani
bazen basiretin bağlanır. Bazen yani rehavete kapılırsın. Bazen olacak. Rakibin olacak senden çok daha iyi yapar.
Aynen.
Aa, bunlar insan. Bunların hepsi insan. İyi günü olacak, kötü günü olacak. Olacak ama, yani. Ama kötü gününde de kötü gün demediğin zaman da o zaman bu kayda 300 bölüm oturmanın bir manası yok yani. Biz boşuna konuşmuş olduk.
Tabii. Ve şunu yaptıysan ben yaptığımız için içimiz rahat. Eks bir maç kötü oynanıyor. Ama işte atıyorum skor 3-1. Bunu hiç konuşmuyorsun. Sadece Okan Hoca'yı sevmek ayrı. Devam etmesini istemek ayrı. Büyük resimde başarılı bulmak ayrı. Çok daha iyi bir teknik direktör olacağını düşünmek ayrı. Ama kötü zamanlarında da mesela devam eden hataları varsa diyorum geçen sene Beşiktaş maçında eleştirmeye başladık. Sonra ne zaman benzer planla çıkan takım olsa aynı hatalar yani bir ilerleme görmediğimiz alanlar var. Bunları eleştiriyoruz. Bugün Fenerbahçe'yi çok kötü oynadın. 37 hafta övdün hiçbir hatasını söylemedin. 37 haftanın sonunda gömüyorsun, bu olmaz. Biz gönül rahatlığıyla hem çok sevdiğimiz hem devam etmesinin en büyük temennimiz olduğunu söyledik. Hem de devam eden hatalarını her seferinde dile getirdik. Önemli olan bu benim için.
Diyelim devam edelim. Adapt Nikli arkadaşımızın sorusuna cevaplamış olduk Burukista'nın sorusuyla. Il Capitano sormuş. Hocalar selam. Böyle dönemlerde kaptanlar ortaya çıkmalı ki Kerem Aktürkoğlu bunu yaptı sağ olsun. Diğer iki kaptanımızın sessizliği ve maç içinde sonrasında Kaşır Efendi kalmalarını niye bağlıyorsunuz? Bence şaşkınlıklarına. Bu arada ağzınıza sağlık 1300 lira demiş sağ olsun. Herkes şaşkındı ya. Herkes aptala bağladı yani. Tom Jones'u sormuş. Ben de ses çekiyor birinden ama hadi bakalım. Galatasaray'ın 10 yıllar boyu inşa ettiği bir winner'lık, yamyamlık ne derseniz iyiydi. O kültüre ve alışkanlığa darbe vuran bir maç oldu. Doğrudur. Galatasaray'ın genetiğiyle oynanan bir maç oldu. O genetik işte biraz bu maçları getiriyor. Çünkü sırf genetiğe güvenince olmuyor. Rakibin şerefimiz için geliyoruz dediği yerde dokusup maçı havasında hazırlanan hoca ve topçulara bundan sonra nasıl güvenebiliriz? Bu Konya maçından sonra ne cevaplanacak bir soru? Bir daha şampiyonluk maçı olduğunda nasıl özgüvenli olabiliriz? Oyun içi dışı rakibe cevap veremeyen bir takım izledik. Arkadaşı kavga ederken eli belinde izleyen bir Icardi izledik. Bu hoca ve takım ile hangi yola çıkıyor bu saatten? Bu da abi burada da senin Bayern Münih maçını da oynayan takım bu takımda kısmına geliyorum. O kadar da değil diyorum ben.
Evet, evet. Hani Konya maçı gerçekten çok ekstrem bir şey olur. Zaten öyle bir şey olursa ben az önce şakasına söyler gibi söyledim hepsini satın diye de aslında şaka yapmıyorum. Şu anlamda diyorum tabii ki hepsi satılmayacak da önemli bir kısmı öyle bir senaryo dediği senaryo olursa önemli bir kısmı
gitmeli. Çünkü virüs gibi bir şeydir bu. Yani böyle bir travmayı yaşadın mı? Şimdi Fenerbahçe 4 sene Galatasaray şampiyonluğunu gördükten sonra 2000-2001 sezonunda bir Samsun deplasmanına gitti. Ben mesela en üzüldüğüm Fenerbahçe galibiyetlerinden biridir. Çünkü o kadar alışmıştım ki kazanmaya. Fenerbahçe bu maçı kaybeder, Fenerbahçe çıkar diyordum. Galatasaray şampiyon olur diyordum. Aa, Fener gitti, Samsun'u yendi. Ama şimdi bizim algı ne? Fener loserlığı, Fener loserlığı. Bu nerede başladı? Bir şey olacak ki bir yerde başlayacak. Sonra çok net bir kement atmazsan o virüs yayılacak. O virüs sirayet edecek. Önce oyuncu grubuna edecek. Sonra profesyonellerine, kulübüne edecek. Sonra da taraftara edecek. O sürecin sonunda 2010 yaşandı, 2012 yaşandı falan filan. Hani Galatasaray'da gerçekten böyle bir şey yaşarsa, şimdi bir korkuyla yaşanmaz. Abi böyle bir şey yaşayacak mıyız? Göreceğiz. Yaşarsak da yaşayacağız. Yani işte en büyük rakibimiz. Defalarca yaşamış. Ama Fenerbahçe ne yaptı? Benim mesela en şaşırdığım, en de saygı duyduğum olaylardandır. 2005-2006 bittiğinde ben zannediyordum ki Fenerbahçe uzun bir süre şampiyon olamayacak mesela. Öyle bir şeyi nasıl atlatırsın ki yani? Nasıl atlatırsın abi öyle bir şeyi? Herifler çat öbür sene geldi. Tamam hani dandik sezondu. Böyle çok düşük 67-68'lerde bitmişti sanırım puan. Öyle bir sezondu. Ama hiç tıngır mıngır kendi 100. yılıydı bilmem neydi. Geldi şampiyon oldu. Diyelim ki Galatasaray yaşadı bunu. Yani abi yaşanırsa yaşanacak ve sen büyük takımsan ondan sonraki reaksiyonu belirleyecek büyük takımlığını. Ama yaşanmayacak öyle bir şey yani. Yani şu Konya'yı yenemeyen, şu Konya'da Konya'ya yenilen takım neyse.
Abi bir puan yeten Konya bu arada. Konya'nın yenesi de yok. Yani şundan söylüyorum.
Deniz rakip maçı önde... diye diye yakacak Galatasaray Deniz maçına.
Benim üstüme mi kalıyor ya?
Diye diye getirdin ya yıllardır. Galatasaray'ın bir tane Deniz maçı yaşama korkusu vardı ya.
Ha, ben şey onu 2019 Göztepe maçında şey yaptım. 2018 pardon.
Sokol Şikaleş'i Harry Kane gibi geliyor gözüme.
Yok ya. 3 tane atar yanarız Konya'ya. Top oynamaya çıksınlar. 3 tane atarlar Konya'ya da bilmiyorum yani. Okan Buruk zor bir makasla şimdi o ruh halini içeride eğer dağıtırsa.
Abi ruh halilik yani gerçekten rakip ruh halilik bir rakip değil ya. Yani Denizli maçındaki rakip o Denizli tamam küme düşmeyi oynuyordu da o Denizli iyi bir takımdı. Yani o Denizli bayağı iyi bir takımdı. Selahattin gününde olsa o maç öyle 10'da 16 dakika uzatmada ahvah etmeye de kalmayacaktı.
Yani abi şöyle bir şey var. Ali Şamdalı teknik direktörlüğünün başında Galatasaray'ı şampiyonluktan edip de ileride kendine başka bir kariyerin inşası düşünebilir. Aykut Kocaman'ın en gözde öğrencilerinden biriydi. Galatasaray'ı İsmail Kartal, Aykut Kocaman bağlantısıyla yenmek isteyebilir. Bunun bir süre 100 tane...
Tadımı kaçıran bir bağlantı kurdun şimdi.
Yani 100 tane senaryosu var abi yani. Bulmak istedikten sonra 100 tane senaryo çıkarırım ben de.
Ya çıkar abi.
Yani bu arada şunu da söyleyebilirim. Ben teşviğin de bu arada suç olduğunu düşünmüyorum futbol camiasında. Fenerbahçe Konya'ya vaat de verebilir. Galatasaray'da nasıl belli vaatler zamanında verdiği gibi. Onu da söyleyeyim yani. Hani Fenerbahçe şunu söyledi, bunu söyledi. Konya'ya şunlar gidiyor, bunlar gidiyor. Bu bence suç değil abi. Sanki son hafta Arsenal'ler West Ham'a şey yapmıyor mudur? Hani City'den olan puan alırsanız şudur budur diye. Bu işler normal abi.
Abi o maçtan önce Arsenal West Ham Manchester City maçından önce benim 2 tane önce Milan Inter çekişirken Sassuolo Milan maçı vardı son maç. O maçı attığım tweet'i aplamışlar. Şu an keşke Sassuolo ekibine teşvik primi götüren bir adam olsaydım falan diye. Ben bu kısma, bu bölüme Koray'dan Hüseyin Kıyıcı 2.3'te teşvik legal olmalı başlığı bekliyorum.
Yok, dün şeyde de söyledi ki. Dün Napspor'un yayınında da söyledi.
Ha, daha izleyemedim ben abi onu. Bir dakika yani, ya. Abi.
Bence de legal.
Teşvik bu nasıl geldi? Legal abi. Konusu Arsenal maçından esas, mı geldi?
Esas aynen. Şey abi. Hani Danimarka, İsveç, İtalya'yı Euro 2004'te saf dışı bırakmak için anlaşarak 2-2 bitirdi ya. Bence esas suç olan o. Hani anlaştılar karşılıklı.
O şike canım.
Tabii canım. Yani o şu ama şimdi Fenerbahçe kalkıp da hani ben bunu Bülent Uygun'a da söyledim de millet anlamadı. Hani Galatasaray'dan puan aldı Sivasspor. Hani Bartu Elmaz'ı veriyoruz kiralık. Bu normalde legal bir şey. Millet bu ulufeye takıldığı için onu şey zannetti hani. Şike zannetti ama öyle bir şey değil yani. Bunun bin tane hikayesi var. Ya Allah aşkına şimdi konuşturmayın benimle. Galatasaray Denizli Spor'a güzellik yapmamış mıdır yani? Denizli Spor'daki maçta.
Bir şey bence yapmıştır.
Abi benim.
Sadece Denizli'ye mi yapmıştır?
Yapmıştır abi. Adnan Polat. Neye güvenmiştir yani 20-45'te şampiyonuz diye?
İsim verecektim de isim vermeden söyleyeyim abi. Harbi ne olur ne olmaz. Ben o maçta bir de şunu düşünüyorum. Hay Galatasaray yapmış mıdır yapmamış mıdır bilmiyorum. Yapmış olması daha büyük ihtimal, o ayrı. Ama o maçın uzatılma sebebinin ekstra teklif almak olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'la Fener'i birbirine kırdırmak olduğunu düşünüyorum. O kadar sahaya, o kadar örgütlü bir şey attınız.
Benimki de daha iyiymiş ha.
Abi çünkü Denizli puan aldığı zaman zaten ligde kalıyor. Anlatabildim mi? Diğer maç bekleme gibi bir durumu yok. Normal
şartlarda. Gerekli fotoğraflarda Ergun Gürsoy'un yüzü bembeyaz.
Yani şey abi, başka bir maçın skorunu niye beklersin ki? Sen yani ne için beklersin? Dur öbür maçlar bir bitsin. Niye? Bu tabii olmayan bir maçtan bahsediyorum ben. Denizli falan dendi de.
Göte koşarım.
Yarın manşet.
PM'de oynadığım Adnan bir Polat maçı anlattım size.
Adnan Polat'ın manşeti var ya Enver Aysever'e. Galatasaray şike yapmamıştır diyemem.
Abi. Yani onu söylediği zaman çok saçma bir zamandı da. Ben zaten mesela kendi tuttuğu takımın tarihinin hiçbir noktasında asla böyle şeylere bulaşmadığını düşünen insanın hiçbiriyle gerçekten futbol konuşmaz. Niye kefil olacaksın ki tanımadığın insanlara ya? Sırf yani hasbelkader bir kulübü tutmuşsun falan diye. Abi daha ciddi bir yerden bu kadar o zamanların muhabbetini yaptık. Şey çok unutuluyor. Şimdi Erik Gerez Hoca'nın doğum günüydü. 14 Mayıs sonrası, 14 Mayıs haftasını da geçtik. Geçen hafta 14 Mayıs'tı. Erik Gerez'in doğum günüydü. Abi 2006 şampiyonluğunda şu unutuldu. 4-0'lık maç, 4-0'lık derbi bitti. Atmosfer, yemin ediyorum en azından kendi çevremdeki atmosfer. Yemin ediyorum bugünün aynısıydı.
Şimdi bugünden kötüydü ya.
Herkes abi, şey diyor ya, o takım zaten çok zor şartlarda mücadele etti. Her türlü alkışlayacaktık. Evet, son Kayseri maçına çıktığın gün psikoloji oydu. Ama o Fener maçı bittiğinde bugün duyduğumuz bu saatten sonra şampiyonluk gelsin, gelse ne olurlarım yine bin paraydı. O unutuldu, o kısım unutuldu.
Bir de Fenerbahçe hem kadrosu hem oyunu daha iyiyken yendi seni ya. Orada böyle bir şey de vardı yani. Orada bir statement diyor ya Gavur. Orada ben niyet
ne yapsak olmayacak yani duygusu geldi.
Aynen. Bu öyle değil. Burada hakikaten Okan Buruk'un ilk söylediği şeye ben katılıyorum. Bu bir kazadır. Evet, Okan Buruk ve oyuncular vurdular arabayı. Aynen. Vurdular arabayı duvara. Orada öyle değildi ki, orada nefesiniz yetmedi dedik. Abiler bu arada İlker Kılıçarslan'ın Icardi sorusunu yanıtladık. Furkan Bey'in abi sorudan ziyade bir tespit gibi bir şey diyeceğim. Fritz abi niyeyse bana Diyojen'i hatırlatıyor. Böyle mi gireriz? Hangi gölge etme. Acaba? Gölge etme, başka ihsan istemem tarzı bir hayat mottosu var gibi duruyor. Öyle abi.
Eyvallah dedim.
Yani benim tanıdığım Fritz de öyle. Çok tebrik ediyorum Furkan Bey'i. Oğuzhan Bey sormuş. Okan hocam kendini geliştiriyor diye övüyoruz ama eskiye dönüp hatalarını tekrarlıyor. Geçen sene Konya maçında derbideki gibi hücumcuları sahaya atmıştı. Sonuç alamamıştı. Sezon başında geç değişiklik yapıyordu. Bu hataları derbide niye tekrar etti ki? Aslında konuştuk.
Abi ekleyeyim ona Okan hoca tarafına. Yani çok biraz da çok fazla eleştirdik. Bu soru özelinde aklıma şu geldi. İnzaghi Inter'e geldiğinde de çok kötü dönemler geçirdiğinde, özellikle hadi ilk sezon, geçiş sezonuydu, oyuncularını sattın falan filan. İkinci sezon net favorisiyken ligin, çok büyük hatalar yaptım. Milan'a verdi şampiyonluğu. Sonra bu sezon inanılmaz bir sezon geçirdi derken, kendini geliştirdi, yapmıyor. Özellikle oyuncu değişiklikleriyle ilgili hataları, rakip daha tempolu, yine bizdeki gibi daha önde baskı futbolu oynadığında bazı şeyler olmuyor falan filan derken her şey düzeldi etti. Atletico Madrid maçında ne oldu abi? Birebir evet. 1,5 sene önceki hataları, sanki o 1,5 seneyi yaşamamış gibi bir o adam. Bir anda bir panik, bir şey. İnsan abi, insan. Yani olacak maalesef. Aynen. Olacak yani. Hiçbir zaman %100'üyle her şeyi doğru yapamayacak. Çünkü her şeyi doğru yapabilmen için işte Manchester City olman lazım abi. Yani hem paran olacak, hem aklın olacak. İkisi aynı anda olacak. En büyük hoca sende olacak. Anca öyle oluyor. Başka türlü Ogan Hoca hala Galatasaray seviyesinin bulabileceği bence en iyi hocalardan biri.
Katılıyorum, devam ediyorum. Merhaba, medyanın bu ligde iki şampiyon var algısını nasıl karşılıyorsunuz? Hemen vereyim cevabı. Bu arada öyle bir durum varsa Arsenal de şampiyon oluyor. Şu an aklımı çeldiniz Can Bey. Seviliyorsunuz abiler, kaliteli insanların kaliteli işleri de başka oluyor demiş. Sağ olsun. Medyada iki tane şampiyon var algısı. O zaman niye her sene Ali Bey şu takımı Bundesliga'ya taşıyın, Ali Bey siz şu takımı buraya taşıyın falan diyorsunuz. Fenerbahçe hep ikinci oluyordu ki zaten.
Bunlar i̇şte boş. Laf verdin abi, laf muhabbetler. Verdin. Laf vermeyecek.
Aynen. Bu arada ortayı laf, da Okan Hoca
lafı, yapmış. Lafı sen verdin. Bu işin buraya geleceği belliydi. Yok hafta içi Florya'da teyakkuz var. Özel hazırlandı Florya. 7 atacağız, 6 atacağız falan. Senin böyle balon gibi şişirdiler, iğneyi vurdular. O lafı bu takımda oyuncular verdi yani.
Ama öyle bir şey.
Abi ismini anmadığımız bir isim. Analım. Ben gerçekten hani nefret hak edilen bir şeydir. Sinirimi bozan bir adam da değil. Mert Hakan. Ne nefret ederim ne sinirimi bozar da. Ama resmen yani tribünde biz olsak biz de aynı reaksiyonu verecektik. Tribündekilere bir şey demiyorum o anlamda. Ama tribünü eline aldı, oynadı tek başına yani. Helal olsun herife yani.
Tabii abi gereğinden fazla kendine önem yani.
Abi ne istediyse o oynandı ya.
Tabii Tümer Metin olarak ithaf adrettin ona yani. O kaptanmış da büyük oyuncuymuş da bilmem neymiş de öyle olduğundan fazla gösterdin yani. 5 sene önce Menemen Spor'da oynayan Menemen Sporlu taraftarlar da bizi dinliyoruz, özür dilerim ama yani Türkiye Ligi'nden çok çok fersat fersat uzak bir klasman oyuncusunu getirdik başımıza. Her sene aynı terane. Bundan sonra da aynı terane olacak. Şimdi 4 senelik sözleşmeyi de kaptı. Muhtemelen.
Bence vermezler bu burada ya.
2+1 diyorum abi ben. En az.
Vallahi verirlerse helal olsun, sadece ağzıma açık bakarım yani o zaman.
Sen gönderirler mi diyorsun abi?
Abi yani akıl mantık alıyor mu şimdi? Mert Hakan'ın bu sezon bile dönem dönem sırf temposu yüzünden, tempolu olabildiği zamanlar tamam işte arada atılır diyebileceğim bir performansı var da getirdiği götürdüğü yani ne bileyim abi. Yani ama şu maç yaşanmamış olsa, şu maç yaşanmamış olsa tutarlar mıydı?
Tutmazlardı. Yani, ama şöyle düşün
bir
abi.
Bir tane maç içinde bir kulüp kontrat verir mi bir futbolcuya? Gerçi verebilir kendini bilecekleri.
Ama şöyle bir durum var. 12 milyon lira alıyormuş bu arada. 2020'de yaptığı için kontratı. Euro'ya bölünce 380-400 bin euro para.
Hadi nereden canım. Baksan.
Tabii. 400 bin euro alıyor. Seneye sınır var. Yerli oyuncu yok ligde. Eldekini tutalım şekli. Devam eder yani. Tam Fenerbahçe hareketi bu.
Ama inanılmaz bir paraymış o ya. Ben o zamanında biz çok konuştuğumuz işte Emre ile Mert Hakan nereye gidecekti? Aman abi şu Mert Hakan uzak dursun dediğim dönemler öyle 1,5 milyon falan alıyor diye düşünüyordum. 3 falan alıyorsa.
Zaten o zamanın 1,5 milyonu şimdi 200 bin euro olduğu için aynen. Zorlanıyoruz 8-9 ya.
8-9 liraydı abi aynen. 8-9 lirayken anlaştı.
İlker Bey'in Galatasaray'la ilgili sezonun en kötü oyunuyla ilgili sorusunu da yanıtlamış. Olduk iltifat berberi sormuş. Konya maçında bir puan yeter diyerek temkinli mi başlamalıyız yoksa gerektiğinde risk alarak 3 puan için mi oynamalıyız? Konya'nın son 3 Konya deplasmanında puanımız yok. Bir de Konya sizce bir puan yeter diye mi başlar? Ali Çamdalı geldiğinden beri öyle başlıyor. Yani Ali Çamdalı'nın elinde de ben hücum oynayacağım dese öyle çok orta sahası da yok. Yani o oyunu kuracak, topu ele alacak falan orta sahası yok. Ama Fenerbahçe maçında geride karşılamalarına ve çok pozisyon vermelerine rağmen tehdit yarattılar. Yaratmadı değil.
Evet.
Yani Fenerbahçe kapatamadığı 2-3 dakikada da çatır çatır geldiler. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın 24. hafta Konya deplasmanında nasıl çıkıyorsa Bugün de öyle çıkması gerektiğini düşünüyorum. Abi böyle temkinli memkinli çıkayım derken bir tane yersin, ondan sonra uğraşır durursun ya. Diyelim devam edelim. Tostçu Maradona'nın Konya sorusunu. Herkes Konya'yı sormuş. Vallahi hiç kimse de öyle aldık geldik yok.
Vallahi açık olsun Galatasaray oyuncu grubu ve teknik heyeti. Aynen. Şu insanları Konya maçının şöyle mi olur böyle mi olur düşünce hale getirmek maşallah.
Biz Bayern'e orada çakarız lan, Konya olur mu ya, getirdiler helal olsun. Zizu 94, he, Kopenhag, Prag ve Fenerbahçe konuştuk. Igor Mihailovic, bu sezon Fenerbahçe'nin başında Jose Mourinho olsa bu kadroyla ve sakatlıklarla 99 puan toplayabilir miydi demiş. Çok güzel soru, bence toplayamaz.
Ya, ya abi çok farazi soru da. Hani şöyle düşünsek, bu süper kupa olayları olmadığı bir dünya düşünsek ve Sivas maçı var ya özellikle. Sivas maçına kadar getirdiği süreçte oradan mesela bu maça kadar, Galatasaray deplasmanına geleceği maça kadar 2 puanla tutardı ligi. Yani ne Sivas puanını verirdi, Sivas'ta puan verirdi, ne Konya'da puan verirdi. Ama işte Mourinho öyle bir figür ki, Mourinho'nun kötü, artık kötü sezonlarını kötü hale getiren şeylerden biri şu, eskiden yarattığı aurayla, oyuncu grubu içinde yarattığı kendi aurasıyla, atmosferle dünyaya karşı bizi verirken, Mourinho şu an kendi kulübüne karşı da savaşan bir adam. Çünkü işler yolunda gitmedikçe ve suçlayacak dışarıda birileri olmadıkça, işte genç nesilde, yeni nesilde çok fazla o John Terry'ler gibi babamızın yanındayız duygusuna girmedikçe ne oluyor? Kendi camianla kavgaya başlıyorsun. Fenerbahçe camiası da çok müsait bir camia kendiyle kavga etmeye. Arıza olursa orada olurdu. Yoksa dediğim kısmı hallederdi. Ama abi işte İsmail Kartal'ı bitiren bence o süreç oldu ya. Yani ben dönüp dolaşıp o Haber Global röportajına denk geliyor. Referans veriyorum. Abi adam görsel hazırlatmış ve hani çok tuhaf tuhaf istatistikler var işte. Son 21 senede bilmem, kendi okuyor, kendi sesiyle falan okuyor. Öyle bir ruh haline soktun o adamı ve haliyle gitti o Sivas'ta da puanını verdi, Konya'da da puanı verdi yani. Mourinho'yu o ruh haline tabii ki sokmazsın ama Mourinho'da öyle bir kavga eder ki seninle, öyle Trabzon maçı sonrası Süper Kupa süreçlerini falan ona yaşatırsan, bu sefer 0 puanla da geçebilirsin aynı yerleri.
Ama Mourinho'yu işte biz o maça çıkmıyoruz diyemezsin.
Ha, o da ayrı tabii de, hepsi farazi işler zaten.
Ya Mourinho falan demişken, bugün gerçekten şu 48 saatte en çok güldüğüm şey, bunu anlatacağım. Bugün Daum'un, dinleyenlere söylüyorum, Daum'un defteri düştü, tamam mı işte. Anelka, Alex, Fatih Tekke falan yedeklerde de işte sol kenarda Emre Belezoğlu, yedeği Erman Özgür yazıyor. Fatih Tekke'nin altında da Nihat Kahveci yazıyor. O zaman Nihat abi şeydeydi, sosyalattaydı. Koray diyor ki, Doğum'un hayalini diye 20 yıl sonra Nat Spor kurdu diye geçen sene.
Abi kim var? Doğum Hoca kimi yazsa ben bir program moderatörlük yaptım yani. Bir çayını kahvesini içtik. Ne içtiğini ne yediğini bildiğimiz adamlar. Demek bak o zaman, ama gördün mü? Transfer isteklerinin çoğu yerli.
Gökteniz'i baya baya bugün Trabzonsporlu arkadaşlar yazıyor. Aziz Yıldırım imzalatmış sözleşmeyi. 3 tane Trabzonlu Aziz Yıldırım'ın ofisine gidip de caydırmış. Almayın işte bize, kentleri topa tutarlar falan diye. Almış Fener, geri yırtmış sözleşmeyi, iade etmiş Trabzon'a, Gökdeniz'i.
Allah, o zamanın transferleri de başka be.
Peki bugün olaylarından sonra mıydı, önce miydi Daum'un yazması? Önce miymiş?
Önceymiş abi, 2003. Yani şöyle yazmış abi. Hani Van Oydonk'un yanına Luis Fabiano veya Kavanagi, solda Tuncay, ortada Selçuk Marko, sağda Gökdeniz olacakmış. Kadroya bak.
Vallahi çok iyi kadro ya.
Orada en çok dikkatimi çeken sol bekte İsmail Güldür'ün tutması.
Aynen. İki beki de, onu hatırlayamadım. Ondan sustum ben. İki beki de kötü bu arada.
Abi ama ve... beke hep şey bakıyoruz ya. Ya aman birilerini koyalım. İki tane bacağı olsun. Takılsın orada, idare etsin.
Bir de Ümit Özat'ı sonra sol bek yaptılar ya abi. 4 sene öyle gitti.
Ama o beklerle 4-1-2 oynamaya çalışıyor. Yani kanat da yok. Yani Gökdeniz'i Mökdeniz'i de göbeğe yazmış yani adam. İkinci forvete bilmem nereye yaz.
Ben de dedim ki abi alıntı yaptım. İşte Tuncay'ı solda oynattı. Anelka'yı sağda oynattı. Alex'i santrafor yaptı. 10 numaradan santrafor çıkardı. Gol kralı yaptı falan. Biri de yazmış. Adam burada bile konuyu Galatasaray'a getiriyor. Hani Erik Gerets'in başardığı şeyin mucize olduğunu buradan anlayın falan. Bu kadroya geçti. Abi bu kadar militan olmayın ya. Yani içimizden gelerek bir futbol anekdotu yazmak istiyoruz. Öyle şeyler geldiği zaman da lanet olsunlarım hiç şey yazmıyorum ya.
Aynen. Yok abi gerçekten o anlamda hiçbir tadı kalmadı o işlerin yapacak bir şey. Ya,
birer private hesap açıp agalarla muhabbete döneriz abi biz. Ben haftada 3 tweet 5 tweet'i geçmemeye karar verdim. Ben bir de sizden çok fazla tweet atıyorum. Ben geçtiğim başına çatır çatır yazıyorum chatleşir gibi. Tadı kaçtı. Hiç Aykır Beyefendi'nin iki sorusunu da ya da kendini bilmiyorum. Cevaplamış olduk. Makasla ilgili ligdeki. Doğru. Gistol ayrıldı. Samsun Spor'da başkan yine Gistol'den daha iyi hoca bakıyorum diyerek Gistol'e yolu gösterdi. Tövbe estağfurullah. Ama usulsüz fesihten dolayı para ödenmesine rağmen transfer yasağı devam ediyor. Gistol hoca Türkiye'de kalır mı sizce? Bence ligde kalır abi.
Abi Gistol'ün Cicim Multescu gibi 10 sezonu var ya Türkiye'de.
Evet evet.
Kim alır abi şu an?
Mesela seneye eli yüzü düzgün bir yönetim Adana Demir. Müthiş olur.
Antalya demiş midir lan acele ettik diye Alex'i
getirmekte? Olabilir. Bu arada Alex de Souza da seneye İsmail Kartal kalırsa iyi giderse feci tehlike. Birden getiriverir Ali Koç yani.
Gistol Kayseri'ye bile olur ya.
Abi, her yer olur. İsmi geçmişken şeyi de söyleyeyim. Harbi çok girmeyelim. Artık böyle yani neyse kendi açacağım konuya da çok girmeyelim demek. Neyse. Ya gördüğüm şimdi gidip statlı izlememişsin maçı. Maç bittikten sonra kazanıldıktan sonra o stada gelip o hareketleri yapmak, kendi yöneticini tartaklamak falan. Yani Trabzon maçından sonra demiştik Fenerbahçe muhteşem bir galibiyet aldı. Galibiyetin üstüne de uzun yıllar sonra bir ahlaki üstünlük aldı. O atmosferi ne hale getiren adam, teknik direktörünün, oyuncularının bu kadar muhteşem performansı sonrası. Ya gelirsin orada izlersin anlarım da kazanıldıktan sonra gelip o sahaya çıkmaya çalışmalar, güya 2012'nin intikamını almaya çalışmalar. Bak yemin ediyorum zerre hani şeyim yok. Böyle Türk futboluna zarar bilmem ne artık geçtim oraları. Hani devlet düşünsün onu da. Ama kendi camiasına bu kadar zarar veren ve sponsorluklar bilmem neler bu kadar da bağımlı hale getirmiş bir adam bir daha zor bulunur. Gerçekten tarif edemiyorum ya yani kazanılmış maça dışarıdan gelmek. Hani oradaki olayları geçiyorum. Bizim yönetime de kızanlar var. Ben yönetime de çok şey yapamıyorum. Nereden bileceksin? Ama abi kazanılmış maça stada gelmek neymiş ya?
Kral affetmedi ya.
Abi inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey.
Saldıray Nazlıgüloğlu sormuş. Ali Koç veya Aziz Yıldırım yerinde olsanız Mazbata'yı aldıktan sonra İsmail Kartal'ı gelecek sezonun kontratını verip kadro ve teknik ekipteki pürüzleri düzeltmeye mi bakarsınız yoksa Mourinho ile mi? Ay özür dilerim. Mourinho'ya yeni bir yapı kurma riskini mi alırsınız?
Vallahi üçüncü yol tercihimiz var mı? Üçüncü yol varsa ben üçüncü yola giderim.
Değil mi? Ama ikisinden biri ise ben İsmail Hoca'yla devam ederim. Çünkü ben Mourinho'dan çok korkarım abi. Yani Mourinho ayrıldığı yerlerde fakir fukara yerler değil. Madden gerçekten çok çektirmiş bir adam. Fenerbahçe Ali Koç'a vesaireye güveniyor olabilir de gerçekten kolay değil. Yani o yükle baş etmek bu kurda hiç kolay değil. Ve Mourinho ben almam ya Fener'e gelirsen merak etmeyin. Bu çocuklarla yürürüz diyecek bir hoca değil. Mourinho geldi mi Mendes'le birlikte geliyor zaten.
İşte aynen abi Mendes. Bir de cumartesi gecesine kadar şimdi
Pazartesi akşamı yaptı o açıklamayı Aziz Yıldırım ilk. Sonra çarşamba basın toplantısında söyledi. Abi cumartesi akşamına kadar abi yani finansal kısmını düşün, başkaları düşünsün. Ama işte yok defansif futbol oynatıyor. O bu. Bence biz ne Fener, hani Fener için söylemiyorum sadece. Galatasaray'da olsa Beşiktaş'ta da. Bizim ligimizdeki herhangi bir takım hala Mourinho ismine böyle burun kıvıracak seviyede değil. Ben Mourinho futbolunu sevmem. Hatta Mourinho futbolu da çok değişmiştir. Tottenham'da mesela en defansif oyuncu olarak Ndombele'yi falan oynatmaya çalışıyordu bu adam. Yani o da kendini değiştirmeye çalışıyor. O ayrı da seviye olarak geliyorsa gelsin derdim de abi cumartesi akşamı izlemişsinizdir. Beşiktaş başkanı çıktı. Bizim de maçlarımızı izledi. Anlaştık falan. Gördüğüm en tuhaf açıklamalardan birini yaptı. Yani evet. Madem o gelmeyi kabul etmiş, madem finansal şartlara okey demişsiniz, sen niye açıklama yapıyorsun? Mesela bizim böyle bir durumda mantıken olması gereken şu değil mi? İmzalar atıldı, kap bildirimi. Diyorsun ki
ya bir de
adam gelmek istiyor, biz finansal şartları sağladık. E tamam, sen de açıklama yapıyorsun. Onu gördükten sonra tabii ki her direkt Mendes de değildir. Onun bir sürü temsilcisi var. Mourinho'nun ihtiyacı da yok. Mourinho'ya kimse vermese o parayı Arabistan zaten veriyor. Yıllardır veriyor da. Ama ben çok soğudum abi. Yani böyle de yapılmaz bu iş ya.
Evet abi. Ve ben
hani açıklamaya Beşiktaş'ın, siz ne diyorsunuz abi Beşiktaş'ın açıklamaya?
Kötü buldum ya. Yani ben Hasan Arat'ın yönetim tarzını beğenmiyordum. Hüseyin Yücel'den sonra Hasan Arat Obama gibi geldi. Şöyle söyleyeyim, Hasan Başkan'ım çok özür dilerim. Senin çevren, yani sen o çevreyle iyi yönetiyorsun. Abi öyle açıklamalar, bir de her şeyden önce başkanı çok büyük, Hasan Arda yazmış onu. Başkanı çok büyük zan altında bıraktın abi. Şimdi ne olacak? Geldi Sergen. Ya da Şenol Hoca. İşte Hüseyin Yücel anlaşmıştı. Başkan izin vermedi olacak. Bunlar çok alınmaması gereken şeyler. Yani bunlar bu tarz hamleler zaten konuşulmaz.
Bir de o şekilde konuşulmaz. Yani aynen. Yanlış mı anladım diye ben dur dedim. Dönüp izlemeye çalışayım. Abi ya açık açık diyor ki finansal konularda anlaştık. Yani finansal taleplerini kabul ettik. O da gelmek istiyor. Ya yani ve daha da senin yönetimle ilgili söylediğin şey, bu açıklamayı yanlış anladıysam düzelteyim, yayında yanlış bir şey söylemeyeyim diye tekrar izlemeye çalışırken o adam başka bir yerde konuşuyor abi. Başka bir yerde Feyyaz Uçar, yanında iki yönetici sırayla hepsi konuşuyor falan. Abi bu kadar hızlı mı şey değişti? Futboldan Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar sorumlu.
Aynen.
Sadece ondan konuşacak. Aynı gece 4-5 kişi konuşuyor falan.
Benim sülaleme küfür yediğim Hasan Arat röportajında olan mevzu işte. Hasan Arat diyor ki, yani nadir orada benim anlayabildiğim konuştuğu şeylerden biri oydu. Ya beyler, Serdar Topraktepe'nin devam etmesi de masadadır. Benim diyor futbolun her şeyinden sorumlu adam Samet Aybaba diyor. Biz bütün hocalarla görüşürüz, konuşuruz. Sizin ismini bilmediğiniz, söylemediğiniz yerli hocalarla daha görüştük. Yabancılarla da görüştük. Ama karar sürecine daha gelmedik. Ben bütün yönetim kurulu üyelerinden onay almadan karar vermem. Futbolun başında Samet Aybaba var dedi adam. Çok açık söyledi bunu. Ve basın mensuplarıyla da başkanlar böyle oynar. Manşeti verir, başka bir şey yapar. Onu da yaptı. İyi. Yani adam yönetici çünkü. Mesleği yöneticilik bu adam. Ben nasıl mimarlık okudum? Bu adam yönetici. Ama Hüseyin Yücel'in yaptıkları her şeyden önce bu adamın Beşiktaş'ın bir numaralı resmi ağzının bütün konuştuklarını boşa düşürdü abi. Şey diyor, Talişka mı Mourinho mu? Seç diyor. O zaman abi, o zaman siz yönetici olmayın, siz sponsor olun. Yöneticilik başka bir ağırlık ister, gözünüzü seveyim. Yani biz burada 300 bölümdür podcast yapıyoruz. Biz birbirimize sormuyoruz ya. Abi ya, Galatasaray başkanısın diyelim. Talişka mı Mourinho mu? Biz bile sorun. Bize bile sabun köpüğü gelen konuyu sen resmi ağız olarak nasıl speküle edersin yani? Biz akışı almaya tenezzül etmiyoruz. Adam resmi ağız konuşuyor. Bu arada Talişka. Cevabımı vereyim.
Yani. Bu arada tekrar kontrol ettim. Yanlış. Ulan bu kadar da attık tuttuk. O kadar da saçma bir açıklama değildir diye. Evet,
yok
o kadar.
Öyle.
Beşiktaş öyle. Olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. İyiydin yani. Aziz Başkan'ın bütün rüzgarını kestiniz be.
Allah Aziz Başkan'ın rüzgarını değil esas. Ya Beşiktaş yönetimi geçen sene 1,5 yıllık hoca aradı. Biz bu kontratın altına girmeyiz. Önümüzdeki dönem seçileceği belli değil diye. Mourinho 1 yıllık.
Aradım abi ya. Bu Beşiktaş konusu bitmez.
Tamam. Galatasaray kaybederse ALCM 99 sormuş. Hangi köprüden atlayalım demiş. Hiçbir köprüden atlamayın tabii ki. Futbolu bu kadar önemsemeyin. Alex Antalya, Kıyıcı Hocam madem bağlayalım diyorsun. Ne diyorsun bu birlikteliğe? Güzel bulanlaşır.
Abi Alex'in Türkiye'ye gelme hikayesi bir gün bir yerde başlayacaktı. Alex adına direkt Fenerbahçe'ye zembille hoca yapılmaktansa böyle bir staj gibi bir yuva iyi olur. Ama Antalya Spor'da Sergen Yalçın devam etmiyorsa karşılıklı doğru isim mi? Alex'in Brezilya'daki hocalığını takip etmediğim için bir şey diyemiyorum. Yani Sao Paulo altyapısı vesaire oralarda ne yaptın etti bilmiyorum ama iyi ya. Yani Antalya Spor'un çok böyle çok kötü bir dönemi vardı. Leonardo, Samir Nasri, Rıza Çalınbay falan. O seviyedeki işlerden en azından böyle Türkiye'de daha önce isminden söz ettirmiş. Hocalıkta yapma ihtimali yüksek birini getirmesi önemli. Nuri Şahin, Sergen Yalçın, Alex de Souza diye devam ediyorlar. Ama Filiz'in bahsettiği gibi Gizdol çok daha hani uygun olurdu. Belki eğer doğru zamanda denk gelseydi. Öte yandan da şehrin diğer kulübünde Fatih Tekke fırtınası esmeye devam ediyor. Madem ufak bir Anadolu anekdotunu bırakacağız. Fatih Tekke ile başkanla görüşürsek anlaşacağımızı düşünüyorum dedi. Bir toplantı yapacaklarmış. Alanya Spor Lig'in ikinci yarısında flash takımlarından biri. Ama kupa finalinden sonra muhtemelen Abdullah Avcı Trabzonspor'da devam edecek. Gelecek sezonki performansına göre hani şampiyon olduktan sonraki o 3 ay 4 ay sonra inzivaya çekilirim moduna girdi ya sonra geri geldi. Eğer bir başarısızlık olursa Trabzonspor'un de facto hoca adayı belli yani.
Bu arada Antalya'nın transfer yasağı falan vardı. Açtılar herhalde. Böyle dünyalar vardı. Emrah Bey'in Okan Hoca sorusunu cevapladık. Hatta geçen hafta Barış Alper'i sağa koymalıyız sorusunu da cevaplamış olduk. Bitti. Sorular bitti.
Valla gene abi, bir 45-50 dakika üstüne şey yaptık yani. Derbi aslında 1 saat 1 saat 15 dakika konuşacaktık. Gene bir 45
1 saat 52 dakika podcast. Ulan tek maçın konuşulduğu haftada harbi 2 saat yapılmasın ya.
Tabii. Güzel oldu
ama. Güzel oldu. Abilerim var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Ağzınıza sağlık abi.
Geçmiş 19 Mayıs Gençlik ve Spor Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da kutlayalım. Abilerim ağzınıza sağlık. Haftaya muhtemelen sezonun son bölümlerinden biri olur. Bir de yılın enlerini falan seçeceğimiz bölüm olabilir MediaMarkt'la. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim. Çok teşekkürler ilginiz için.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.